Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an radyoda ve Facebook'ta yayındayız. Herkese bugünkü katılımınız için teşekkür ediyorum. Tekrar merhabalar diyoruz ve herkesin bayramını kutluyorum. Bayramın ikinci günü, bayram seyrandini. Gerçi ne kadar bayram gibi geçiyor günler onu da bilmiyorum ama yine evlerde takılıyoruz. Bugün devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir konu var ve epey de takipçisi olan bir konumuz var. Marvel karakterlerini beraber konuşacağız. Üç arkadaşım var. Üç arkadaşım onu konuşacağız. Mustafa, Burak. Mustafa'yı mı kullanıyorsun, Burak'ı mı kullanıyorsun? İkisini birlikte kullanıyor musun?
Burak
kullanıyorsun. Ha, ben de öyle şey yapayım. Özlem ve Esma Nur. Burak, Özlem ve Esma Nur üçüyle birlikte konuşacağız. Ama biz daha önce hiç bilmiyorum canlı diğer arkadaşlarınızın betimlemelerini izlediniz mi çocuklar? Şey diye başlıyoruz genelde. Bir önce sizleri bir tanıyalım. Hangi bölümdesiniz? Niye Marvel'i seçtiniz mesela? Hani izler miydiniz yoksa ders diye, ödev diye mi onu seçtiniz? Beraber biraz onu konuşuyoruz. Sonra yavaş yavaş başlıyoruz. Bu arada Çağrı da burada. Ona da teşekkür ediyorum. O da Marvel'i biliyorum. Betimlemelerini takip ediyor. Hatta bulunmayan şeyleri buluyordu. Öyle şeyleri hatırlıyorum betimleme tartışmalarında. O yüzden bayağı sıkı takipçisi olduğunu tahmin ediyorum Çağrı'nın. O da zaman zaman bize danışmanlık yapabilir betimlemelerle ilgili. Ona da geldiği için teşekkür ediyorum. Ve buyurun arkadaşlar, hanginiz başlamak isterse sizleri kısaca bir tanıyalım önce.
Ben başlayayım isterseniz.
Tabii.
Ben Özlem Karaoğlu, fizik öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Marvel karakterlerini seçmemin en büyük sebebi aslında neredeyse birçok serisini daha çok filmde izlemiş olmam. Yani dürüst olmak gerekirse şeylerini çok takip etmedim. Hani dergilerini, karikatürlerini çok takip etmedim ama filmlerinin çoğunu izledim diyebilirim Marvel karakterlerinin. Ve gerçekten çok keyifle izlediğim, sinemada da gerçekten çok keyifle izlediğim filmler arasındadır. Zaten ben genelde fantastik filmleri çok seviyorum. Sevdiğim için de bunu canlandırmayı arkadaşlarıma teklif ettiğimde onlar da kabul ettiler. Yani, şöyle söyleyeyim, gerçekten kendim 3 tane karakter seslendireceğim. Yani betimlemeye çalışacağım. Onları da gerçekten sevdiğim karakterlerden seçtim. Onun haricinde söyleyeceklerim bu kadar.
Harika.
Şimdi ben anlatayım. Ben Esma Çelik. Fizik öğretmenliği bölümündeyim ben de. Özlem'le birlikte başladık okula ama ben 3. sınıftayım hala. Bu konuyu seçerken Özlem önce oldu aslında hepimize. Ben böyle bütün seriyi izlemedim açıkçası. Ama izlediğim filmlerden bazılarını seçtim ben de. İşte Örümcek Adam, Thor, Hulk olur. Üçünü anlatacağım ben de bugün size. Yani çok aşırı detaylı bilmiyorum diğer arkadaşlarım gibi, diğer karakterlere çok fazla hakim değilim ama izlediklerimi seçtiğim için hani yanlışlarım, eksiklerim olursa da affola. Bu şekilde hocam.
Süper.
Ben Mustafa Burak Benzer. 2012 girişli fizik bölümü öğrencisiyim. Bunu seçmemize sebebi küçükken çok fazla izlerdim ve backstory'lerine dair birazcık bilgim olan karakterleri seçtim konuşmak için. Ben de size Vision, Black Widow ve Deadpool olmak üzere 3 tane karakter betimleyeceğim elimden geldiğince. Bir sorunuz olursa da ben soruları cevap verebilirim. Hayatlarının geçmişlerine dair bir tık bilgim var. Aşırı derecede derin olmamakla birlikte. Bir şey böyle anlatması keyifli olur diye düşündüm ve birazcık da detaylar açısından zengin bir konuydu. O yüzden hoşuma gitti. Ben de o yüzden bunu yapmaktan keyif aldım yani.
Harika, harika.
Aslında ben şey soracağım Engin abi. Burada
Tabii.
betimleme temelinde yürüyoruz da ufaktan sohbetler şeye kayarsa
Tabii tabii
sen
tabii.
bizi uyar. Çünkü Marvel bilenler bir araya geldi mi onun sonu gelmeyebiliyor bazen. Kahve sohbetine de döndürmemeye gayret ederim de. Burak'tan cesaret alarak ben biraz sohbeti açabilirim. Yani o onun
Tabii
ya da
tabii.
diğer arkadaşların karakter betimlemelerinin sonunda tabii.
Tabii ki.
Yine betimleme temelinde açarım tabii de ama.
Tabii.
Ya biz de mümkün olduğu kadar tabii ki karakterin özelliklerinden bahsederek başlayacağız zaten. Yani mümkün olduğu kadar hayat hikayelerinden. Çünkü karakterler ve fiziki temeller de bunun üzerine olduğu için. Hani mümkün olduğu kadar karakter özelliklerinden de bahsetmeye çalışacağız. Hikayelerinden yani. Oralarda bize de eşlik ederseniz seviniriz açıkçası.
Çağrı Hocam siz iyi biliyorsanız siz de kaçırdığımızı düşündüğünüz bir şey olursa ekleyin lütfen.
Yo estağfurullah ya ben de hani çizgi romanını fanatik olacak boyutta şey yapmadım zaten. Hani tamamen sinematik evreni üzerinden izleyebildiklerim. Yani bize uygun görülüp de betimlenebilen erişilebilir hale getirilmiş şeylerine, yapımlarına bir şekilde girdiğim kadarıyla meseleye dahil olabilirim. Yoksa bir ahkam kesiyor gibi algılanmasın. Az önce diğer arkadaşımızın söylediği gibi benim de eksiklerim, hatalarım olabilir. Çünkü bu işi çok daha benden çok daha iyi takip eden izleyiciler olma olasılığı var aramızda. Ben bu yüzden şeye soyunmak istemedim. Olası bir ne deniyor ona, bir hataya, bir tam tersi bir duruma. Ama yakın zamanda bir endgame bitiren olarak hani en azından Avengers eylemini evreninin bir fazını tamamlayan olarak hani taze de bazı şeyler. O yüzden bildiğimiz sulardan takip etmeye çalışırız sizi diyelim.
Bu arada ben şeyi fark ettim, sizin yazınızdan okudum. Güzel bir duyuru hazırlamışsınız. Elinize sağlık arkadaşlar. Gayet bilgi vericiydi. 1939'da evet. 1939'da bu bir çizgi roman olarak başlıyor değil mi? Biraz ondan hani biriniz bahsetmek ister mi? O tarihçe bayağı eski bir çizgi roman. Galiba Superman de bir çizgi roman olarak başlıyor değil mi? Yanlış
mı? O DC'nin, evet. O DC Comics'in.
Bu, hı hı. Biraz, evet Özlem onu biraz anlatın. Ha, tamam.
Hocam şöyle söyleyebilirim. İlk önce çizgi roman olarak başlıyor açıkçası, hı hı. Ve karakterler aslında yazarın da yani tam olarak aklında net bir şekilde oturmuş değildi başlarken ama daha sonradan bütün karakterler yavaş yavaş oturuyor. Ama bir süre sonra iş teknoloji çağına geldiğinde bu dergiler okunmamaya başlandığında bunu sinemaya taşımaya karar veriyorlar. Ve sinemada daha çok ilgi görüldüğünü fark ettiklerinde bunun da devamı geliyor açıkçası. Yani karakterlerin bile aslında yaratılış sıraları var. Öyle söyleyebilirim. Yani hepsi aynı anda yaratılmamışlar aslında. Mesela ilk önce Iron Man yaratılıyor. Ondan sonra Thanos yaratılıyor gibi. Yani dergilerin içinde hikayeler devam ediyor açıkçası. Ve bu öyle bir evren ki hocam. Yani şöyle anlatayım size. Şöyle diyeyim, bir sürü evren var ve çoklu evrenler diyelim, paralel evrenler diyelim daha çok. Yani bir sürü paralel evren var sayısızca ve her birinin de farklı özellikleri var diyelim. Yani mesela atıyorum evrenleri yaratan karakterler var atıyorum. Hani bunların bile isimleri var en başta.
Bir yön verenler var mesela o evrenleri.
Evet, yön verenler var. Yani bunlar o kadar değişik ki. Titanlar var. Yani aslında bir sürü karakterler var ama hani biz mümkün olduğu kadar Avengers'ta falan görebildiğimiz karakterleri yapmaya çalıştık. Çünkü aslında onlar daha çok sevilen, daha çok bilinen.
Ve sinematik evrene yansıyanlar aslında.
Aynen. Yansımayan da bir o kadar karakter var aslında ama onlara girmemiz neredeyse imkansız.
Yok, zaten o da yani o büyük bir anlayıcı 1939'dan beri devam ediyorsa tabii ki evet. En temellerini. Ama bu tabii ki yani o yıllarda bu arada tabii yani çok saçma bir soru gelebilir size ama görmeyen bir kitlemiz de olduğu için tabii soruyorum. Yani çizgi roman nasıl bir şey? Yani yani şimdi konu bambaşka bir şey. Nasıl oluyor çizgi roman? Yani hakikaten orada hiç metin yok, sadece çizimlerden mi okuyorsun? Yoksa aralarda çizimler sonra metinler mi var? Yani nasıl bir yapısı oluyor?
Ben tarif edebilirim bunu isterseniz okumuştan sonra. Genel olarak şöyle oluyor hocam. Şimdi ekrana birbirinden çok uzak olmayacak. Diyelim ki sizin gerçek hayattaki hareketlerinizi düşünün. Bunu böyle 10'ar saniyeden 5'er dakika aralıklarla olabilecek şekilde. Hani bir an buradasınız, 5 dakika sonra neredeyseniz oradakinin çizimi. Ve üzerinde de karakterin kafasından çıkan baloncuklarla oraya ufak ufak yazılar yazıyorlar. Hikaye çoğunlukla görsel, böyle %20 yazı, %80 görsel üzerine ilerleyecek şekilde ilerletiliyor. Yani hikayeyi bu şekilde kuruyorlar. Çizgi romanın ben okuyordum ve böyle
gidiyor. Buna şöyle küçük bir katkım olsun. Şimdi baloncuklar deyince arkadaşların kafada hani kafadan böyle balon çıkıyor gibi bir şey yansımasın. Şimdi eşim de beni uyardı. O da betimlemeleri gören biri olarak takip ettiği için kör nasıl düşünür konusuna biraz da benimle girmiş durumda. Onun daha çok bir düşünce balonu. Yani ekranda beliren değil mi? Kafanın kenarında beliren bir konuşma kutusu gibi düşünebilirim. Metin kutusu gibi bir şey değil mi?
Evet. Hani sanki ben o an aklımın içerisinden bir şeyler geçiyormuş da bu düşünce balonlarının içerisine onlar yazılıyormuş gibi.
Anladım.
Ya hocam direkt diyaloglar da var mesela. Direkt diyaloglar da var. Yani atıyorum Iron Man Thanos'a bir şey söylüyor. O diyaloğu da görüyorsunuz bu metnin içinde. Yani siz onun Iron Man'e söylediğini anlayacağınız bir balon
hani yani onun kafası onun beyninden çıkıyor. Peki kişileri böyle normal direkt çiziyorlar mı yoksa böyle daha şey gibi illüstrasyon gibi mi? Yani kişinin tipi falan belli oluyor mu çizgi romanda böyle?
Belli oluyor hocam.
Hı hı
oluyor.
Peki şey ya bu da bayağı yani yaklaşık şey gibi diyebilir miyiz? Yani bir filmin yazılı hale getirilmiş bir şey gibi yani ona özellikle okurken filmi izliyormuşsun gibi mi oluyor bir yerde? Hani?
Evet abi.
Kesinlikle. Yani film kadar detaylı değil kesinlikle. Onun çok daha sadeleştirilmiş halinde. Ama yine de bir olay örgüsü tutacak kadar görsel vererek ilerletiyorlar.
Hı hı. Tabii şeyi de bilmek lazım. O yıllarda bu filmi yazarken tabii onun filme çekilmesi o yıllarda o teknolojik imkanlar sahip değillerdi. Ama günümüzde tabii bugün filme çekilmesinin bir sebebi de o sanırım. Yani artık yeterince çekim kaliteleri vesaire
hocam. Geçilince... Heh. Şunu belirtmek isterim. O zaman da bu dergilerin yani bu yazıların yapılma sebebi de o zamanlar 2. Dünya Savaşı zamanları ve askerler bu özellikle bu serileri okuyarak vakit geçiriyorlarmış. Birazcık da onları eğlendirmek üzerine de kurulu bir amaçla başlanıyor aslında bunlara. Ve birçok da aslında komünist, antikomünist karakterlere de denk geliyoruz buralarda. Hani karakterler özelinde. Yani aslında savaşı baz alan karakterlerimiz de var. Yani gerçekten savaşı lanse eden, savaşı anlatan karakterlerimiz. Aynen. Ben anlatacağım o karakteri. Hani mesela Kaptan Amerika gibi karakterler var şeyde de, çizgi romanda. Yani birazcık da günümüzü de yansıtan şeylerden de bahsediliyor yani.
Anladım. Gerçekten.
Hatta ilk filmde şeyde başlıyor Engin abi. Özellikle Avengers serisinden yola çıkacak olursak. Mesela Kaptan Amerika'nın ilk First Avenger Kaptan Amerika diye. Aslında diğerleri önce çekilmiş. Yani bize bunun tabii sinematik evrendeki feyizlerinin açıklaması apayrı bir kurgu. Çünkü mesela ilk yenilmez Kaptan Amerika'dan önce Iron Man serisinin iki filmi falan var bildiğim kadarıyla.
Zaten ilk Iron Man.
Ama normalde Kaptan Amerika ile serüven başlıyor ilk faz olarak. Tabi bunun öncesinde sanırım 70'li yıllarda ya da 90'larda birkaç böyle deneme de var ama bu işin ele alınıp da bir de tabi dizi grubu ayrı işliyor bunun. İşte Kevin Feige denen Feige denen bir abimiz var, onu yürüttüğü bir yapı var sinematik tarafta. Çizgi roman tarafı var. Yeni vefat etti sayılır. Stan Lee'in mesela. Ondan daha arkadaşlar bahsedecektir. Çok dağıtmayayım. Ama yani çoklu bir şeyi var. Süreci var bu yapının. Evet. Salt çizgi romandan oluşmasının yanında dizi ve film gibi yan şeyleri de yürüyor. Evrenleri de yürüyor.
Evet, gerçekten bambaşka bir dünyaymış bu. Ve biz çok şey kaçırmışız diye şimdi biraz hayıflanıyor. Çünkü biz bu çizgi romanlarla çocukluğumda bahsederlerdi. Bugün eskisi kadar okunmuyor dediniz. Bilmiyorum yeni çizgi romanlarda çıkıyor mu ama hani biraz filmleri o zaman tabii başka şansları da yoktu. Yani bugünün şartlarında olsalardı belki de çizgi roman diye bir şey yazmayacaklardı. Hani o günün şartlarında bunu filmleştirmek zaten mümkün değildi. Ama yine de insan yaratıcılığının neler yaptığını görmek açısından önemli hani bunlar. Yani oradaki şeyler belki bugün filme çekilen şey yani bundan 70 yıl önce hayal edilmiş düşünsenize 80 yıl önce.
Hocam yani. Bir tane adam var. O adamın işi bu Marvel evrenine karakter yaratıp üretmek. Yani adamın resmi görevi bu 1930 bilmem kaçtan beri. Dün okumuştum da yılını tam olarak hatırlamıyorum. 1930'lu senelerden beri adamın işi Marvel için karakter üretmek.
Evet gerçekten insan yaratıcılığın neler yol açtı. Şimdi biraz isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Biz öyle girişi çok böyle uzun tuttuk ama hani bunu şey için söyledim. O geçen hafta da Yüzüklerin Efendisi'ni en son yaptık. 1973'te aslında ölüyor Tolkien. Yüzüklerin Efendisi de muhtemelen 1960'larda falan yazılıyor.
Ya ona da doğrudan katılmayı çok istedim aslında. Katkıda verirdim ama onu kaçırdım yani.
Evet. Onun şeyini de dinlemeni öneririm. Güzel oldu. Yani şey diye düşünüyorsun. O yıllarda tabii adam nasıl bir dünya yaratmış ama filmini 2001'de çektiler. Çünkü o yıllarda isteselerdi de çekemezlerdi muhtemelen yani. Öyle bir ortam yoktu. Buyurun ben çok konuştum. Size bırakıyorum sözü arkadaşlar.
Hocam ilk ben başlıyorum. İlk anlatacağım karakter Iron Man olacak. Iron Man hakkında şöyle başlayabilirim. Babası Howard Stark'tır ve Stark Endüstrilerinin kurucusudur. Babasının en büyük yaptığı iş ise silah ticaretidir genelde. Silah ticaretiyle ilgilenmiştir. Hatta Kaptan Amerika'nın, ki ondan da bahsedeceğim, kalkanının yapımını da yapan şirketlerden bir tanesidir. Tony Stark ilk doğduğundan beri aslında çok zeki bir çocukluk geçiriyor. Hatta 15 veya 17 yaşında, tam hatırlamıyorum, MIT'den mezun oluyor. Hem fizik hem de elektrik elektronik mühendisliğinden aynı anda ve gerçekten çok zeki ve teknolojik anlamda her şeye çok meraklı olan da bir çocuk. Ama aynı zamanda birazcık da içine kapanık olarak doğmuş ilk zamanlarda. Daha sonra da babası bir trafik kazasında vefat ettikten sonra da şirketinin başına geçmiş Stark Endüstrilerinin. Gayet zengin bir aile bu arada, onu da belirteyim. Zengin bir ailenin de çocuğu aynı zamanda. Daha sonra da dediğim gibi ilk başta anti-komünist olarak bir yapıda görüyoruz onu. Silah ticaretine o da devam etmiştir. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor gene Tony Stark'ın hikayesi. Ve silah ticaretine de devam etmiştir bu süreçte. Daha sonra da bu karşı terör örgütü tarafından, bir terör örgütü tarafından bir saldırıya uğruyor, suikasta uğruyor daha doğrusu. Ve bu sırada da kalbine bir şarapnel parçası isabet ediyor. Ve bu terör örgütü tarafından da bir yerde esir alınıyor. Bu esir alındığı kampta da yanında bir tane daha biri var. O da Yinsen adında biri. Onunla birlikte bu kampta esir alınıyor ve terör örgütü de bunları bir şartla serbest bırakacağını, o da silah yaparlarsa bırakacaklarını söylüyor. Çünkü ikisi de mühendis. Bunu bildikleri için tek şartları var, silah yapmaları. Ve Tony Stark da söylüyor, işte kalbinde şarapnel olduğunu söylüyor ve Yinsen onun için böyle elektromanyetik tarzında bir plaka gibi bir şey yapıyor kalbine koyabileceği, ki bu şarapnel parçası ilerlemesin kalbine diye.
Anladım.
Ondan sonra bunu da kalbine yerleştiriyor Tony Stark ve bu sırada da işte silah yapacağız diye Tony Stark'a bir zırh yapıyorlar. Aslında bu Iron Man'in başlangıcı diyebiliriz. Bir zırh yapıyorlar. Ve bu zırhla bu kampı terk ediyor Iron Man. Bu sırada da ama Yinsen vefat ediyor. Yani hani yanındaki mühendis. Daha sonra da Tony Stark da buradan intikam almak için o kampı bombalıyor. Yani yok ediyor. Ve ilk başta anti-komünist yapıda olan Tony Stark daha sonra komünist yapıya geçerek silah ticaretini de bırakarak kendine yöneliyor ve şehre yöneliyor. Daha teknolojik, daha verimli bir hale getirmeye çalışıyor şehri. Ve kendini de geliştiriyor. Çünkü o kalbindeki şarapneli çıkaramaz. Onun içinde bir ark reaktörü yapıyor. Ve bu reaktörle de kaskını, yani zırhını da geliştiriyor. Zırhına da yeni şeyler takıyor. Ve zırhının gücünü de bu ark reaktörden alıyor.
Evet.
Yani hikayesi çok böyle başlıyor açıkçası.
Aslında hem zırhının hem yaşamının gücünü de
O şekilde diye devam ediyor. Evet, bu o zaman biraz o zırhı o zaman anlatacaksın herhalde, nasıl bir zırh.
Evet, zırhı anlatacağım. Şimdi zırhı, birçok zırhı var aslında. Ama genel hatlarıyla zırhtan bahsetmek istiyorum. Hani güçlerin arasında bu zırhın güçleri. Bu arada zırhın içinde de Jarvis adında bir akıllı bilgisayar var ve bununla iletişime geçebiliyor.
Bir filmi görmüşüm. Sürekli konuşuyorlar değil mi o bilgisayarla?
Öyle evet. Yani onunla bir iletişim halinde ve o zırhı yönetebiliyor. O zırhı bu şekilde yönetiyor. O akıllı bilgisayar sayesinde. Adı da Jarvis olarak biliyoruz biz. Daha sonra zırhta çok gelişmiş, güçlü ve akıllı füzeler, işte yok lazerler, manyetik kalkanlar ve aynı zamanda bir püskürtücü de bulunmaktadır. Yani bu şey, roket diyebiliriz, ayaklarının altında ve ellerinde.
Ateşleyici belki.
Ateşleyici, aynen. Onlar bulunmaktadır ve bu şekilde uçmayı da başarabilmektedir. Daha sonra da size kısacası son artık fiziksel betimlemesinden bahsetmek istiyorum. Kaskın ve zırhın. İlk önce baş bölgesinden, kafa bölgesinden başlayacağım. Baş kısmı için çelikten, bu tamamen çelikten oluşmuş bir zırh bu arada. Sert bir zırhtan bahsediyoruz. Çelikten oluşmuş bir kask bulunmaktadır. Alın bölgesinden çene kısmına kadar kaskın rengi sarı. Ve kalan kısımları ise kırmızıdır. Gözleri ise ışık saçmaktadır. Ve gözleri kısık, sinirli bir şekilde gözükmektedir. Burun böl- gölgesi de maskede, yani kaskta tam olarak açıklık yoktur. Sadece bir şişiklik vardır. Ağız kısmı ise hareketli değildir. Sadece görsel olarak mutsuz bir ağız şekli çizgisi vardır. Ama hareketli değildir. Daha sonra da gövde kısmına geldiğimizde de tamamen gene sert çelikten, gövde kısmı boyundan kasık bölgesine kadar kırmızı renktedir. Oldukça kaslı gözükmektedir. Bunun için çelikler arasında kasları belirten çizgiler bulunmaktadır. Göğsünün tam ortasında arc reaktörü vardır. Bu reaktörün şekli her filmde değişmektedir ya neredeyse, çünkü kaskı da değiştiği için zırhı da yuvarlak da oluyor, kare de oluyor, ters yamuk şeklinde de oluyor. Bu reaktörde de gözlerindeki gibi ışık saçmaktadır, aynı gözlerinde olduğu gibi. Kol kısımları da omuzdan dirseklere kadar sarı, dirseklerden de parmaklarına kadar da kırmızıdır. Ayak kısımları içinde de kasık bölgesinden diz altına kadar sarı, diz altından ayağına kadar da kırmızıdır. Ten gözüken hiçbir yeri yoktur.
Çok güzel.
Evet, fiziksel olarak bu şekilde.
Peki bu, yani bu zırh böyle demir bir şey mi? İçinde evet, mi tamamen? Yani yüzü de dahil için nasıl nefes falan alıyor? Ben onu merak ettim ya, böyle bu kadar zırhta falan. Yani
ya çene kısmında aslında nefes alacağı havalandırmalar var. Yani bunlar düşünülerek tasarlanmış zaten Tony Stark bunda. Yani oralardan nefes alabiliyor. Ve aynı zamanda aslında maskesinin kafa kısmını da kaldırıp indirebiliyor bu arada. Anladım. Yani çıkabiliyor yani o tam kafasındaki kısım. Onun haricinde tamamen vücudunu saran bir yapıda.
Uçabiliyor muydu bu zırh aynı zamanda, yani değil mi?
Evet. Evet.
Uçuyor.
Evet evet. Ayaklarında
uçuyor, yürüyor. Yürürken de onunla yürüyor mesela.
Galiba garip bir ses çıkarıyor değil mi? Pıt pıt böyle. Aha, böyle bir şey altına geçer. Böyle tak tak.
Evet evet. Aynı zaten o zırhın bir benzerinden, adının sonra War Machine olduğu bir albay arkadaşı var. Siyahi bir arkadaşı. Ona da üretiyor. O dolayısıyla bunlar hep çıkarılabilen modüler yapıda bir şey aslında bu. Sürekli gelişiyor.
Iron Man şey olarak genelde bu zırhın içinde mi dolaşır, yoksa ara ara mı?
Savaş sırasında genelde. Yani savaşçı zamanlarda genelde bu zırhla görüyoruz Iron Man'i. Hani onun haricinde genelde bir mucittir dediğim gibi. Hep böyle bir şeyler bulmaya çalışan bir insan görüyoruz karşımızda. Çok çenebazdır, konuşmayı sever ve gerçekten laf öbesidir. Çok bilmiş bir karakter görüyoruz karşımızda. Kibirlidir aynı zamanda. Bu biraz bilmişliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum, kibirliliği de. Yani genelde bir mucit bir insan görüyoruz aslında karşımızda.
Ama içinde de çok şey bir kalp var yani. Aslında bir tarafı da çok iyimser bir şey, duygusal, daha doğrusu iyimserlikten ziyade. Onun da geçmişinde tabii olanlardan kaynaklı olduğu da muhakkak.
Bey, bu arada kim, hangi aktör canlandırıyordu ya? Genelde tek bir aktör yoksa değişti mi?
Robert Downey Jr. abi.
Evet.
Bizde seslendiren de çağrı şeydi değil mi?
Dünyol Bakoğlu evet, idi. O... Sonra Tamer Karadağlı geldi. Sonra
değişti evet.
Fena da olmadı aslında ama Dünyol abinin sesiyle daha bir şeydi, anlamlıydı sanki ya.
Evet. Peki devam edelim arkadaşlar. Buyurun, bir şey soruyorsunuz.
Şimdi sırada Kaptan Amerika var. Bu karakterleri bilerek arda arda koydum. Çünkü zaten tabii bağlantılı karakterler.
Son bir soru daha sorayım Iron Man'le ilgili o zaman. Iron Man peki bu zırhının veya işte ne yaptığı bir zayıf noktası var mı? Hani mesela Superman'in vardır ya. Bir, neydi o, bir şeyi gören, çeliği mi göremiyordu? Öyle bir şey.
Araya girip bir şey söylemek istiyorum sadece. Bu zırhı kendisine gelebiliyor. Ondan bahsettiği sıkı kaçırdığına.
Evet. Evet.
Kendisine gelebildiği için sürekli zırhıyla gezmiyor.
Ve parça parça geliyor bu arada Engin abi isterse. Kol gelebiliyor tek başına.
Ha, o geliyor istediği zaman, o onu giymiş oluyor. Yani ne zaman evet, lazım olursa
çok büyük bir hızla geliyor.
O zaman
bu çağırabiliyor böyle... yani zırhını.
Anladım.
Çünkü Jarvis...
yapay zeka aracılığıyla evet, bunu çok şey yapıyor.
O bilgisayar sayesinde aynı zamanda...
Bu arada o Jarvis adı verilen yapay zeka da onun babasının şoförünün ismi. Yani onu şeye sokmuşlar.
Şeyi merak ediyorum. Gerçekten 1939 yılında acaba tasarlandığı hali böyle miydi? Sonradan bugün mü böyle oldu? Filmlerden mi bunu görüyorsunuz yoksa çizgi romandan mı betimliyorsunuz
hocam,
arkadaşlar?
Hocam çizgi romanında daha bile fazla zırhı var. Yani çok çeşitli aslında yani, zırhı var.
Ya bu yani o yapıldığı bilgisayar yoktu ortada yani. O yüzden şaşırtıcı yani. Böyle bir şey falan düşündüğü adamın neden?
Zamanının ötesinde bir çizgi.
Hakikaten öyle aslında. Yani. Düşünsene bugün hala öyle bir şey yok zaten. Bugün de yok yani. Kesinlikle. Belki. Ama yapılamaz diye bir şey de değil abi arada yani. Sanki düşünüyorsun günün birinde yapılma olasılığı yani da olurmuş gibi.
Zaten askeri endüstri de bence benzer şeyler üzerine çalışılıyor. Yani, süper insan, robotları, etik haslar vesaireler diye de onların aslında bize gösterimi. Bilim kurguda hani ne görürseniz o gerçekleşecek diye bir yazılmamış konum var. Onu yaşıyoruz aslında.
Evet. Hocam belki benzerine dair şeyler üretilmiştir bile. Bu SR-71 diye bir şey var. İlgisini çeken varsa ufak bir bahsetmiş olayım.
Tabii.
Bu Amerika'nın 1970'li senelerde tasarlamış olduğu bir savaş uçağı. Hı. Ve 1970'lerden beri İran'ın üzerinde bunlardan geziyor ve 5000 aşkın roket atılmış yerden ve bunu vuramıyorlar. Ve şu anda da günümüzde bu gerçekten nükleer reaktörle çalışacak bir versiyonunu tasarlıyorlar bu SR-71'in. Ve hedefleri şu, bunu uzaya gönderip bir daha hiçbir zaman yere inmesini sağlamayacak şekilde sürekli tepede uçurtup hem gerektiğinde savaş hem de gerektiğinde radar görecek bir teknoloji ele geçirmek. Amerika şu anda bunun prototipini yapmış durumda.
Evet, gerçekten ilginç. Yani bu da askeri teknolojide bu da bunlardan da yararlanarak. Yani şey var, Iron Man'de sizin anlattıklarınız bir çeşit bayağı bir bilim kurgu da görüyoruz yani işin bir tarafında.
Tabii yani, ki. Evet. Yani o zırhı çağırması veya bir ark reaktörüyle yaşayabilmesi. Yani tabii ki de bir şeylikte var yani.
Transhumanizmin tabii ki sinyalleri biraz onlar.
Evet, peki buyurun devam edin. Biz çok araya giriyoruz, kusura bakmayın. Sizin için sorunsa bir daha soru sorabiliriz, sona bırakabiliriz. Böyle sohbet gibi gidiyor ama hani siz rahat olun arkadaşlar.
Zaten keyifli oluyor hocam.
Tamam. Peki, devam edelim o zaman.
Şimdi sırada Kaptan Amerika var. Evet. Bunu 4 Temmuz 1920'de fakir bir ailenin çocuğu olarak doğuyor. Babası doğduğu zaman vefat ediyor. Çocuk yaştayken daha. Annesi de daha sonra fakirlikten yani biraz da bu arada asıl ismi Rogers yani Kaptan Amerika'nın asıl ismi Rogers'tır ve annesi de daha küçük yaşta fakirlikten de dolayı veremden vefat ediyor. Hı hı. Çok önemli bir özellik olarak Rogers çocukken inanılmaz zayıf, cılız, açıkçası sağlıksız bir vücuda sahip ve yapıya sahip bir çocuk. Hı hı. Ve hep böyle arkadaşlar tarafından itilmiş ve içine kapanık bir çocuktan bahsediyoruz. Ve bu süreçte de kendi içine döndüğü için çok iyi resim çizen bir karakter. Hı hı. Gerçekten çok başarılı bu konuda resim konusunda iyi bir ressam yani. O zamanlar gene 2. Dünya Savaşı zamanları ve Amerika'da doğuyor bu aynı zamanda bu karakter. Ve şeye katılmak istiyor, orduya katılmak istiyor. Bu Nazilerin işkencelerini gördüğü için. Orduya katılmak için gittiğinde ise tabii ki kabul edilmiyor. Çünkü vücudu fiziki yapıdan uygun olmadığı için, buna dayanıklı olmayacağı için kabul edilmiyor. Daha sonra bunun kahramanlığını fark eden bir komutan var orada, Chester Phillips diye. Bu ona bir şans tanımak istiyor. Bu da şu, o zamanlar bir deney yapılıyor süper güçlü insan yaratmak için. Bu deneye dahil olmak ister misin diye soruluyor ona. Ama yani ölme ihtimalin de var çünkü hiç denenmedi de deniyor. Bunu da kabul ediyor Steve. Daha sonra da bu deneyi de yaptıktan sonra gerçekten bir insandan 4 kat daha güçlü bir insan haline geliyor.
Onlar bir deney gerçekten kaslı ve iri bir yapısı.
Süper bir güçlü insan
yaratıyor. O deney sonunda.
Daha sonra da gerçekten de ABD yani Amerika için Nazilere karşı bir savaşa da dahil oluyor Kaptan Amerika.
İşte tam da zaten 2. Dünya Savaşı'nın öncesinde olmasının böyle bir şey var. Hani biraz da özlemlerini yansıtmışlar sanki değil mi?
Hocam zaten birazcık da sanırım askerleri bu konuda da teşvik edebilmek için de yapılmış bir çizgi roman sırasında bir hikaye olmuş bu Kaptan Amerika. Çünkü aynı sürelerde oluyor. Yani hem 2. Dünya Savaşı var bu roman yazdı, yani bu pardon şey yazılırken. Hı hı. Hem de Kaptan Amerika gibi bir karakter ortaya çıkıyor o dönemde. Daha sonra da bir savaş sırasında uçaktan düşüyor Steve Rogers arkadaşlarını kurtarmak için. Ama Atlantik Okyanusu'nda bir buzula Antarktika Okyanusu'nda bir buzula çarpıp orada donuyor. Ama bu kanındaki var olan güç sayesinde ve serum sayesinde ölmüyor bu buzumun içerisinde. Ve yaklaşık kaç yıl sonra?
70 sanırım.
70 olmadı. Evet. 70 yıl sonra tekrardan o buzuldan çıkartılıyor. Hı-hı. Ve ölmemiş olarak. Aynı nasıl orada kaldıysa aynı şekilde o dünyaya geri geliyor. Ve aslında Amerika için savaşmış olan Kaptan Amerika dünyaya geldiğinde tekrardan 70 yıl sonra gördüğünde var olan kapitalist sisteme karşı gelmeye, yani sevmemeye başlayıp tam tersi bir karakter olarak görürüz aslında. Evet,
ya bu da ilginç. Bunların yaratıcıları bayağı ilk şeydi. Iron Man de sonradan komünist oluyordu galiba. Bu da kapitalist
evet,
sisteme
hocam,
karşı.
Evet hocam, buna sanırım biraz önem vermişler. Ya bazı karakterlerde herkes...
Ya tam kapitalizmin olarak göbeğindeki Amerika'dan böyle iki şeyin çıkması da ilginç değil evet mi? Farklı bir
şey. Tam bir komünizm de değil aslında orada vurgulanan da.
Ama var olan sistemi sorgulayan bir yapısı var o zaman.
Anti Amerika ve evet sorgulayıcı bir yapı.
Ama adı da Kaptan şey, Amerika yani bir şekilde tam da Amerika. Ben de onu tam
biliyorum. Tarafı orada. Bu çizgi romanda işleniyor mu bilmiyorum, okumadım ama mesela o şeyin Esma mıydı arkadaşımızın adı? Anlatan evet. Özlem.
Ben Özlem.
Özlem'in değindiği noktada şu önemli vurguyu yapalım. Bunu romanda da işliyorlarsa bana ekleme yapabilir arkadaşlar. O deneme serumu vardı ya. Chester Freeze tarafından Steve'e şey yapılan, onu enjekte ederken deniyor ki ona, senin içinde her ne varsa onu kat be kat çoğaltan bir şey enjekte ediyoruz sana.
Evet, evet.
Yani içinde kötülük varsa bunun da sınırı yok, iyilik varsa bunun da sınırı yok.
Evet, doğru.
Dolayısıyla Kaptan Amerika'nın hep adaleti vurgulayan, daha böyle şeyci bir yapısı öne çıkmasının nedeni de bu, buna temellidir ve Kaptan Amerika'nın dövüşlerinde ölüm görmezsiniz. Yani çizgi romanda da öyle midir bilmiyorum. Tamamen savunma üzerinden yürür şeyi. Kaptanını da savunma temelli kullanır hep. Yani dövüşür, etkisiz hale getirir ama öldürmez. Ya ölüm görmedim ben mesela.
Bu söylediklerinizi. Bir de şey diyor, o kendisine serum enjekte edileceği zaman en azından film esnasında şöyle bir şey konuşuluyor. Zaten fiziksel olarak aşırı derecede güçsüz ve çelimsiz olduğu için gücü elde ettiğinde gücün şımarıklığını çıkartmak yerine, yani onu suistimal etmek yerine kıymetini anlayacağı için de seçiliyor o noktada kalbi kadar.
Evet. Ya o da var gerçekten de, ama cesareti ve o iyiliğini gördükleri için de, aynı dediği gibi gerçekten onu da daha fazla ortaya çıkaracağı için de Kaptan Amerika seçiliyor aslında. Yani Rogers seçiliyor diyebiliriz,
evet.
Bu Steve Rogers.
Harika.
Bu konu çok etkili. Kalkanından da biraz bahsetmek istiyorum tabii ki de.
Harika. Bir saniye önce bir şey, Çağrı sesini biraz zoom, senin mikrofon sesin aşırı açık bugün nedense. Onu biraz kısabiliyorsan bir dene onu. Onu söyleyeyim. Devam et sen Kalkan.
Tabii. Şimdi Kaptan Amerika savaş zamanında bir kalkan da hediye ediliyor aynı zamanda. Bu kalkanı da daha önce de söyledim. Dediğim gibi Iron Man, yani Stark Endüstrilerinden üretilen bir kalkan ve adamantium ve vibranium karışımı diye kalkan. Hiçbir şekilde hasar görmeyen, yamulmayan, eğilmeyen bir kalkandan bahsediyoruz. Sadece sanırım yenebilen, yani yenildiği tek noktalar oluyor. Thor'un çekici, ki bundan da bahsedeceğiz. Ve Thanos'un gücüne karşı bir yenilgi olabiliyor. Bazı evet yerlerde görüyoruz bunu. Ama onun haricinde oldukça dayanıklıdır. Bumerang gibi kullanabilmektedir. Yani atıp geri alabilmektedir kalkanını.
Evet.
Bunu sadece, hatta bu şekilde bir tek Kaptan Amerika kullanabilmektedir. Hani çok başka kimse de bunu o şekilde kullanamıyor. Dövüşte de gerçekten oldukça iyi teknikleri vardır. Çok hızlıdır, çeviktir. 1 kilometre, yani 1 dakikada 2.6 kilometre koşabilmektedir. Gerçekten çok süper hızlı, süper bir insan, ama dediğimiz insan formunda bir kahramandır. Boyu ve fiziki açısından. Şimdi gelelim fiziksel betimlemesine.
Evet.
Biraz Kaptan Amerika'yı anlatalım. Şu anda ben savaş kostümünden bahsedeceğim. Kafa kısmından başlayacağım gene. Yaklaşık bu arada 2 metre boyunda, 100 kilogramdır. Baş kısmı için göz kısmından başlayıp tamamen saç kısmını kapatacak şekilde bir maskesi vardır. Göz ve gözünün çevresinde ten gözükmektedir. Başındaki maske mavi renktedir. Kemikli bir yüz hattına sahiptir. Ağzı burnu normal büyüklüktedir. Sakalları yoktur. Çene kısmında kulaklarına kadar giden ince bir korumalık bulunmaktadır çenesi için. Ve kafasının, yani alnının tam ortasında A harfi bulunmaktadır. Bu Amerika'dan gelmektedir. Boyun kısmında bütün vücuduna kadar yer yer mavi renkte, bazı yerlerde siyahlıklar bulunmaktadır. Kostümü vardır. Göğüs bölgesi, göğsünün tam ortasında yıldız şekli vardır. İki göğsünün ortasında. Ve bu yıldızların kenarlarından takip eden çizgiler bulunmaktadır. Ve yıldız beyaz renktedir. karın kısmında kaslarını belli eden çizgiler de bulunmaktadır. Kol kısmında omuzlarından devam eden o yıldızdan gelen çizgiler bulunmaktadır. Ve köşesinde Amerikan bayrağı vardır. Bunların hepsi beyaz renktedir. Kolların iç kısmı siyah, geri kalan kısımları mavi renktedir. Ellerinde kahverengiye yakın bir parmakları açık eldiven bulunmaktadır. Bel kısmında da bir kemer vardır ve bu kemerde de silahlar bulunmaktadır ufak. Bacak kısımlarına gelelim. Kasık bölgesinden diz altına kadar mavi renkte deriye benzer pantolon bulunmaktadır. Diz altından başlayan uzun botlar giymektedir. Sol elinde kalkanı bulunmaktadır. Kalkanı yuvarlaktır. Birbirine geçmiş dört daire çizgileri vardır. En dıştaki dairenin rengi kırmızı, bir sonraki beyaz, daha içerideki kırmızı, en içerideki mavi ve ortada gene yıldız bulunmaktadır. Aynı göğsünde bulunduğu yıldız gibi beyaz renktedir. Kalkan ve kostümüne genel itibariyle baktığınız zaman bir Amerikan bayrağını temsil ediyor.
Ben de tam onu düşündüm. Bir Amerikan bayrağına mı benziyor birazcık? Evet. Biraz ona benziyor galiba, değil mi?
Evet, onu da belirtmek isterim. Bir baktığınız zaman bir Amerikan bayrağı hissi uyandırmaktadır. Bu kadar Kaptan Amerika'nın görünüşüyle.
Bu arada bunları bir arada buluşturuyorlar mı filmlerinde hiç? İşte Iron Man'de Kaptan Amerika evet. Bir arada falan öyle şeyler de olur.
Evet evet.
Var değil mi öyle şeyler? Evet çok daha iyi çağrıcım. Biraz daha normal değil mi? Fazla açıktı.
Şeyi söyleyebilirim bir link olarak. Şimdi bu Kaptan Amerika'nın tabii geçirdiği o dediğin buluşma filmleri var aslında. Bu arada bu bütün filmler şu an Getem'de tamamlandı. Dileyenler oradan sadece Endgame galiba şeyde Getem'de var mı bilmiyorum son eklendi mi. O yeni bir film ama onun yani sonrasında eklenmesine kadar ki dönemde diğer içeriklerin hepsi tüketilebilir. Bunların nasıl izleneceğine yönelik de bir içerik var. İnternette yazsın arkadaşlar. Çünkü birbirinden bağımsız izlenirse bunlar birbirine geçişli hikayeler oldukları için
belirli bir sıradan başlamak gerekir herhalde değil mi? İzleyeceksek
evet, öyle bir. İlk film First Avenger Kaptan Amerika olmalı. İlk yenilmez Kaptan Amerika. Çünkü hikayenin başlangıcı oraya dayanıyor. Ama ben şeyi sormak
aslında istiyorum. Hepsini izlemek gerekiyor. Iron Man, Thor, Kaptan Amerika. Çünkü Avengers'ta hepsi bir araya geldiği için hepsinin bir hikayesi var aslında yeni filmde. Yani aslında biraz hepsini izlemek gerekiyor.
Şeyi sormak istedim. Burada mesela şeyden bahsettiniz ya. Kaptan Amerika'nın o botları, işte silahları vesaire. Bu sizin gördüğünüz nokta çizgi romanda resmedilmiş hali mi yoksa sinematik evrene uyarlanan
işlerdeki
anladım.
Evet. Ama çizgi... yani genel hatlarıyla bu şekle benzediği için hani biz de daha çok sinematik evrenden bahsetmek istedik bütün arkadaşlarımız olarak. Çünkü çizgi roman çok okunmadığım için şu devirde daha çok sinemaya yansıyan hallerini betimlemek anladım. İstedik
diyebilirim. Bir de onunla birlikte bir değişime uğradı ya son mesela bu Infinity döneminde daha doğrusu öncesi Civil War döneminde Kaptan Amerika'nın filmi yine bir olaylar çıkıyor ve ayrışmalar yaşanıyor. Çok spoiler vermeyelim şimdi dizi, filme ait detaylar. Ama o dönemlerden sonra bir karanlıklaşma dediğimiz bir evre oluyor. Burada kostümde ve yapıda biraz değişiklikler oluyor mu? Bu konuda bilginiz var mı mesela?
Ya tabii ki de oluyor. Şöyle söyleyeyim size. Hatta Kaptan Amerika'nın veya Avengers serisini izlediğinizde neredeyse her seride Kaptan Amerika'nın mutlaka kıyafetinin bir yerinde bir değişiklik var. Ama ben total anlamda benzediği halinin bu olduğunu düşündüğüm için bunu koydum. Evet. Ve savaş sırasında da genelde bu şekilde giyindiği için bunu koydum. Çünkü öyle normal halini koymak istemedim. Onun Kaptan Amerika'yı anlatmak için yeterli olduğunu düşünmediğim için savaş sırasındaki halini koymak istedim. Yani onu anlatmak istedim daha doğrusu. Yani genel itibariyle elinde kalkanı olan ve Amerikan bayrağına benzeyen bir kostümü var açıkçası. Yani kendisine baktığınızda.
Onu kim hani genel... Hangi aktör genelde canlandırıyor Kaptan Amerika'yı? Değişiyor mu? O da hep aynı
Chris
mı?
Chris Evans ama evet. Geçmişte çekilen filmleri varsa onu bilemiyorum.
Yok hep o. Evet. Hep aynı kişi canlandırıyor. Yani o eski filmlerini kimse pek izlemediği için şey demeyeceğim ama hani Kaptan Amerika serisinde hep aynı kişi canlandırıyor. Avengers'ta dahil olmak üzere.
Evet. Çok güzel. Devam edelim.
Özlem bu arada sen yorulduysan bizim gruba bakabilirsin istersen. Dinlenmek istersen biz devralabiliriz ya da devam etmek istersen sana bırakıyorum.
Ya hiç fark etmez. Ben en iyisi bitireyim diye şey yapıyorum. Ben tabii bitireyim. Tamam. Sonra siz devam edin istediğiniz gibi. Ben
zaten biz birer birer yapacağız da Esma'yla.
Ha öyle mi?
Sen devam et lütfen. Aynen sen devam et.
Tamam ben bitireyim hemen. Thanos'u da bitireyim. Thanos karakterinden bahsetmek istiyorum. Bu Infinity War filminde dahil olan bir Avengers serisinde dahil olan bir karakter. Bir kötü bir karakterden bahsetmek istedim ben burada. Kötü bir karakter olarak görüyoruz biz filmlerimizde. Şimdi şöyle, Thanos, Mike Fredrick ve Jim Sterling tarafından yaratılıyor. Ve biz Thanos'u dergilerden gördüğümüz kadarıyla da Iron Man serisinde görüyoruz. Iron Man serisi ama filmlerde Avengers'ta göreceğiz yani Thanos'u. İlk önce şöyle başlayacağım. Bu iki tane tür olduğunu düşünelim. Bu Thanos bu arada bir Met Titan'dır. Yani dünyadaki bir ırkla alakası yoktur. Yani ben şu ana kadar hep dünyadan var olan karakterlerden bahsettim. Ama bu evrenin başka bir kısmında var olan bir karakter. Buna da Met Titan'lar deniyor. Ve Eternals denilen bir ırk diyeyim daha çok. Ondan doğmuştur. Yani annesi babası Eternals ırkıdır. Ama bir de doğduğu zaman annesine ve babasına benzememektedir. Deviantlara benzemektedir. Deviant da bunlar şöyle düşünelim hocam. Bir insan var. Bir de mutantlar var. Hani insan ve mutantlar bu. Thanos daha çok mutantlara benziyor. Yani kendi ırkına pek benzemiyor yani. Bu yüzden de Deviant sendromuyla doğduğunu görüyoruz biz dergilerden de. Yani mor renktedir. En önemli özelliği budur. Deviantlardan doğduğu için. Benzediği için daha doğrusu. Annesi ilk doğduğu zaman sevmiyor Thanos'u. Hatta öldürmek de istiyor. Ama babası çok sevdiği için de şey yapmıyorlar. Yani Thanos bu şekilde büyüyor. Ama Thanos kendi ırkından farklı olduğunu fark ettiği dönemden bu yana çok içine kapanık olan bir çocuk dünyaya geliyor yani. Hem de öldürmeye de inanılmaz karşı bir karakter görüyoruz ilk başlarda. Bir karıncayı bile öldüremeyen biri aslında çocukluğunda. Daha sonra da bu arkadaşı bu özelliğini fark ettiğinde bir gün öyle arkadaşlarıyla bir yere gittiklerinde kaplumbağa saldırısına uğruyorlar ve arkadaşlarını kurtaramayan Thanos sinirden bütün kaplumbağaları öldürüyor ve o günden sonra bütün öldürme serüveni başlıyor diyelim. Yani öldürmeye karşı bir artık arzusu ve isteği doğuyor. Daha sonra da Thanos birine aşık oluyor. Death adında birine. Bunun yani Türkçesinde de ölüm. Ona aşık oluyor ve onu aşkını kanıtlayabilmek için de bütün evrene hükmetmek istiyor. Ölüm de bunu istemiyor aslında. Ama gene de işte aşkını itiraf ikna edebilmek için de bunu yapmak istiyor. Ve görüntüsünü de değiştirmek için yeni bir formül bulmaya çalışıyor. Mor renkten kurtulabilmek için. Bu formülü bulurken de bütün ırkını katlediyor. Eternals'ları, annesi de dahil olmak üzere hepsini katlediyor. Daha sonra da bunu artık aşıyor ve bütün yani çok garip bir şekilde bütün dünyaları da öldürmeye başlıyor. Yani random bir şekilde yani bir amaç gütmeden yapıyor ama aslında ki alt sebep de Death'i ikna etmek açıkçası. Ama ölüme kavuşabilmesi için de ölmesi gerekiyor. Öyle de bir şey var. Ama daha sonra da Thanos kendi daha sonra da ölüm onu lanetliyor ve laneti de ölümsüzlük. Yani ölemediği için ölüme de kavuşamıyor diyebiliriz yani. Daha sonra da bu sinirinden bütün dünyaları öldürmeye başlıyor ve buna kozmik kap deniyor. Yani bütün her yere o hakim olmaya çalışıyor. Yani Marvel evreninin en ölümcül karakterlerinden bir tanesi diyebiliriz.
Hakikaten zormuş ya işi de.
Evet. Yani en ölümcül karakter diyebiliriz. Ya aslında içinde iyi olan bir karaktermiş ama daha sonradan maalesef ölümü taktıktan sonra öldürme isteği de onu peşine
çıkartmış. O zaman yani çizgi romanda buna diğerlerinin savaşı sürekli oluyor o zaman öyle mi Thanos'la?
Evet. Kesinlikle oluyor hocam. Yani ilk başta hatta Iron Man'le kavgası var. Sonra bütün karakterlerle neredeyse. Hatta Deadpool'la da bir kavgası var. Arkadaşımız anlatacak. Deadpool'u daha doğrusu anlatacak. Mesela Deadpool'la da bir kavgası var. Diyebiliriz yani. Daha sonra Thanos'la alakalı söyleyebileceğim gücüyle alakalı bir şeyler söylemem gerekiyor. Kendisi gerçekten çok güçlü bir karakter. hem uzun hem kaslı ve gücünü şöyle tarif etmem gerekiyor sanırım. Hulk'u da arkadaşımız birazdan anlatacak. Hulk, kul bir yumrukla devirebilecek kadar güçlü bir karakterden bahsediyoruz. Hı hı. Ve aynı zamanda telepatik gücü çok yüksek. Evrendeki enerjileri kullanıp bu enerjileri aktarabilme yeteneğine sahip. Akıllı, yani aslında güç anlamında hiçbir eksiği olmayan bir karakterden bahsediyoruz.
Kolay kolay yenmek mümkün olmuyor yani Thanos'u.
Evet, evet, kesinlikle. Hatta Avengers serisinde de bütün karakterler bir araya gelip Thanos'u öldürmeye çalışsa da bir serisinde bu konuda başarılı olamıyorlar. Spoiler vermeyeceğim.
Zayıf noktaları var tabii.
Tabii ki de var. Evet, kızı var. Bir tane kızı var ama bu öz kızı değil, üvey kızı. Hı-hı. Onu sahipleniyor Gamora Hı-hı. diye. O kızını çok seviyor mesela. Hı-hı. En büyük zaafı ve en zayıf noktası da o kızı. Ona karşı olan sevgisi. Onun haricinde böyle çok da aman aman zayıf noktaları yok diyebiliriz açıkçası. En büyük zaafı kızda olduğunu söyleyebilirim. Gücünden de bahsettim biraz. Nasıl güçlü olduğunu hayal edebildiniz umarım.
Evet, evet.
Edemediyseniz sorularınızı gene alabilirim.
Ama gücüne güç katacak başka meseleler.
Evet, ondan bahsedeceğim. Ha? Evet. Bir de en önemli arzusu ve isteği var Thanos'un. Bir eldiven. Hmm. Bu eldiven bir güç eldiveni diyebiliriz. Yani şöyle üstüne taşlar konan ve bu taşlar bir araya geldiğinde bütün evrene hükmedebilecek, güce sahip olmasını sağlayacak bir eldiven. Hı hı. Ve bunu sahip olabilmesi için de birçok taşı, yani iki veya sanırım Avengers'ta üç tane taşı toplamıştı. Diğer hı hı. taşları toplayabilmek için de dünyaya geliyor ve 6 tane taşı tamamlayıp en güçlü olma çabasındadır. Bunu için savaş açmıştır diyelim dünyaya ve Avengers serisi, Avengers kahramanlarına. Ve bunu bir seride başaracaktır. Yani taşları toplamayı. Daha sonra bu taşların da kendi aslında özellikleri var. Bunları çok ayrıntısıyla net bilmiyorum ama hani biri sonsuzluk, biri güç, biri de telepati tarzı bir şey olması lazım. Yani bunların hepsi bir araya geldiğinde
gerçeklik var.
Gerçeklik, zamanla oynayabilme var. Yani bunların hepsi bir araya geldiğinde sonsuz bir güce sahip oluyor diyelim yani kısacası. Onun haricinde Thanos'u betimlemek istiyorum birazcık. Gene ben savaş halini betimledim. Her zaman hep öyle yaptım. Bütün karakterlerime de. Bunu da savaştaki halini betimleyeceğim. Şu an siz şey yapamıyorsunuz ama ekrandaki haliyle yani.
Evet.
Şöyle başlayayım. Baş kısmından başlayayım. Bu arada yaklaşık bunu internette buldum. 244 kilogrammış. Hani bilgi olarak verin. Çok kilolu ve iri bir de olduğunu vücudun olarak canlansın. Oldukça kaslı bir yapıya sahiptir. Bütün vücudu mor renktedir. Kafası
hareket içinde, edebiliyor mu bari bu kadar kilolu biri?
Tabii. Hocam aynı zamanda da çok hızlı.
O da
yani
iyi.
Dediğim gibi.
O çok, zaten işin ilginç tarafı yani hakikaten.
Evet evet. Yani hem çok hızlı, hem çok güçlü, hem çok akıllı. Yani açıkçası birçok özellik var kendisinde. Yani o eldiven olmadan da var yani. Şöyle başlayayım. Kafasından, alnından başlayıp kafası çenesine kadar giden bir maske, kask bulunmaktadır. Bu kask sarı ve siyah renktedir. Gözleri, ağzı, burnu açıktır. Yani açık, yani orayı kapatan bir şey yoktur. En belirgin özelliği ise çene bölgesinde çizgiler bulunmaktadır. Gözleri kısık ve küçüktür. Gelen anlamda asık yüzlüdür ve sinirli gözükmektedir. Kolları ve vücudu oldukça kaslı gerçekten ve geniştir. Sol elinde eldiven vardır. Bu sonsuzluk taşlarının da bulunduğu. 6 tane taş vardır üstünde. Bu taşlar da bu arada eklem bölgelerinde bulunmaktadır. Parmakların başlamadan önceki eklem bölgesi ve elinin tam üst noktasında bulunmaktadır. Daha sonra sol elinde de sağ elinde de kılıcı bulunmaktadır. Kılıcı uzun dümdüz bir kılıç ve ortasından tutmaktadır. Kabzası yoktur, ortadan tutar ve her iki tarafı da kılıçtır.
Oo, ilginç bir kılıçmış hakikaten.
Evet. Daha sonra kolları içinde omuzdan kolunun dirsek kısmının üst kısmına kadar bir korumalık vardır. Dirsek kısmından altına kadar da eldiven gibi bir korumalık bulunmaktadır. Ayak kısmında aynı şekilde kasık bölgesine ayaklarının sonuna kadar bir zırh bulunmaktadır. Ve bu zırhı da sarı renklidir. Genel itibariyle sarı ve siyah renklerden oluşan bir kostümü vardır diyebiliriz. Yani çoğunlukla sert ve zırh şeklindedir.
Yani ortak noktalar var galiba bu tüm bu karakterlerde. Hı. Mutlaka bir zırhları oluyor. Yani kendi kendine tabii. Çok da yeterli değiller aslında ama teknolojik müdahalelerle vesaireyle hani bir yani zırha kavuşup öyle mükemmel insanı yaratıyorlar. Böyle bir ilginç bir durum da var. Hani bir taraftan şeyi de veriyor. İnsan zayıftır aslında.
Evet.
Her insan engellidir ama bir yoluyla zırhlarla falan bambaşka bir yöne dönüşüyor gibi böyle bir şey hissettim. Çizgi romanın yani bilmiyorum.
Iron Man özellikle tam olarak öyle. Yani kendisi çok güçlü bir karakter değil ama o zırhın içinde gerçekten çok güçlü bir karakter evet, oluyor. Kaptan Amerika'da sadece zırh yok hocam. Onda normal kıyafet gibi bir şey düşünebiliriz.
Evet.
Zırhtan çok. Hı-hı. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
Çok çok teşekkür ederiz. Çok doyurucu bir anlatımdı Özlem. Şimdi Esma Nur sana mı geçiyoruz yoksa sana evet, mı geçiyoruz evet. Burak?
Şimdi ben örümcek
adam. Birer gidelim.
Tamam.
Hı-hı. Örümcek adamla başlıyorum Spider-Man'le.
Evet.
İlk olarak bunun hayatından başlayacağım. Peter Parker örümcek adam olan kişi. Peter Parker oldukça zeki. Özellikle kimyaya özel yeteneği olan bir çocuk. İşte başarılı ama okul hayatında ve arkadaş ilişkilerinde de asosyal bir kişi. Lise öğrencisi örümcek adam olduğu zamanlardan, yani daha olmadan önce. 15 yaşındayken okulda bir bilim fuarına gidiyorlar. Okula birlikte, arkadaşlarıyla birlikte. Bu bilim fuarında da deney alanına giren bir şey, örümcek tarafından Peter Parker ısırılıyor. Ve bu örümcek deney alanında olduğu için çok fazla radyoaktiviteye maruz kalmış bir örümcek. Bu Peter Parker ısırınca bir anda işte sersemliyor ama ne olduğunu anlayamıyor. Örümceğin onu ısırdığını da görüyor aslında Peter Parker. Sonra kendini bir anda binadan dışarı atıyor. Hızla binadan dışarı çıkıyor ama işte hızlı çıktığı için de aslında yola falan bakmadan dışarı fırlıyor. Arkasından gelen arabayı görmüyor ama içgüdüsel bir şekilde bir anda zıplıyor araba ona çarpacakken. Sonra işte kendini bir anda bir duvara tırmanmış bir şekilde buluyor. Yani o kadar yükseğe zıplayabilmiş oluyor. İlk başta onu da algılayamıyor ama bir farklılıklar olduğunu fark ediyor kendinde. Sonra olayın ilk anlarında yaşadığı şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra bu garip yeteneklere sahip olma sebebini işte örümcekten olduğunu anlıyor. Örümceğin ısırığı metabolizmasını değiştirmiş oluyor. Ona insanüstü bir güç, hız, çeviklik ve onun yaklaşan tehlikelere karşı uyan örümcek hislerini kazandırmış oluyor. İşte bu mesela duvara tırmanabilme yeteneği tıpkı bir örümcek gibi duvara tırmanabiliyor. Sadece el ve ayaklarını kullanarak tırmanmıyor aslında. Dümdüz bir duvarda, tavanda kalçasının üstünde normal oturulmuş gibi de durabiliyor. Yani sırt üstü yaslanabiliyor. Elleriyle ayaklarıyla tutulmadan bile bunu yapabiliyor aslında. Aynı zamanda örümcek hislerini kazanmış oluyor. Tehlikelerden kaçınmalarının çoğu refleks olarak çalışıyor. Aslında bu örümcek ısırdıktan sonra binadan dışarı çıktığında yaşadığı tam olarak bu. Çünkü ona doğru gelen arabayı görmüyor. Fakat işte bir altıncı his mi diyeyim ne diyeyim. Öyle bir hisle kendini bir anda havada bir binanın tepesinde dururken buluyor.
Evet.
Bu örümcek yaklaşan tehlike anında örümceğin kafasında gerçekleşen bir karıncalanma hissi olarak da tasvir edilebiliyor. Aynı zamanda bu Peter Parker'ın anne babası o küçük yaştayken ölmüş. İkisi de başarılı bilim insanıymış. Bir yerde şey olarak okudum. Çizgi romanlarında anne babasının Rus ajanı olarak gittiğini yazıyor. Rusya'ya gönderildiği yazıyor. Ama bundan emin değilim. Aynı zamanda işte Örümcek Adam ilk 1962'de Amazing Fantasy çizgi romanının 15. sayısında ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir bilgi duydum. İlk çıktığı çizgi roman olan Amazing Fantasy hiç açılmamış sayısı açık arttırmada 1.1 milyar dolara satılmış.
Oo.
Yani o çok bir rakam bu. Görünce bence.
Alıcısı var demek ki bunun bu kadar ya. Satılmış var diyorsun değil mi?
Evet.
Vay be millet nerelere para veriyor. Bak biz burada iki kuruşak hakikaten güzel.
Öyle böyle bir para değil yani. Bir evet, milyar dolar.
O milyondur ya. Milyar olduğuna emin misin?
Evet emin misin milyar olduğuna? Milyon dolar olmasa mı?
Milyar dolar.
Ben de okudum.
Ne yaptın ya? Ülke ekonomileri o kadar.
Milyon tarafına oyun kullanmak.
Vay vay vay.
Umarım öyledir. İşte hayatı bu şekilde örümcek adamın.
Fiziksel olarak betimlemesine geçmek istiyorum ben şimdi. İlk olarak vücudunu saran tamamen sana mavi bir kıyafet varmış gibi hayal edin. Ama bu mavi kıyafeti iç astarmış gibi düşünebiliriz. Hatta sadece bu kıyafet. Bu kıyafetin kafası, gövdesi, kolları da dahil. Bir de ayaklarından dizlerine kadar gelen kısmı kırmızı renkte. Bu ayaklarından dizlerine kadar gelen kısmı çizme gibi düşünebilirsiniz. Çizmeymiş gibi. Kollarının iç kısmı, dirseklerinden koltuk altına kadar mavi renkte. Şimdi kollarınızı aşağı doğru indirdiğinizde gövdenize değen kısımlar var ya. İşte o gövdenin yan kısımları da mavi renkte. Mavi renkli olan kısımlar düz, dar, vücudu saran dar bir kıyafet. Ama kırmızı renkli olanlarda, kırmızı renkli olan yerlerde örümcek ağı desenleri var. Böyle siyah ince çizgilerle, böyle paralel paralel çizilmiş ağ desenleri var. Vücudu da oldukça kaslı bir yapıya sahip. İşte bu örümcek ağ desenleriyle o kaslar da aslında biraz belirginleştirilmiş oluyor. Onun haricinde göğsünün tam ortasında siyah bir örümcek deseni var. Bunun dışında kafasını söylemek istersem, kulakları, ağzı ve burnunun belli olmayacak şekilde yine kırmızı örümcek ağı desenleriyle kaplı. Gözleri ise siyah çerçeveli, içi beyaz ve yukarıya doğru çekik, oldukça büyük gözlere sahip. Yani yüzünün yarısı gözleriyle kaplı diyebiliriz. Ve örümcek ağının hiçbir yerinde ten rengi gözükmüyor. Tamamıyla kaplı, sarılı vücut kıyafetle. Ellerinde de yine aynı şekilde kırmızı ve örümcek ağ desenli bir eldiven giymiştir, düşünebilirsiniz. Ağ atmak için de ellerini kullanıyor. Ağ atabilmesi için de orta parmağı ve yüzük parmağını avcunun içine doğru kapatıyor, diğer parmakları açık şekilde. İstediği hedefe bu şekilde göstererek ağını atabiliyor. Örümcek adam bu ağ atma sürecinde aslında biraz zorluklar yaşıyor. Çünkü ağı ilk başta istediği hedefe doğru atamıyor. Ya da işte elini nasıl kullanacağını bilmediği için ağa ihtiyacı olduğu anda da o yeteneğini kullanamıyor. İşte biraz süre geçtikten sonra bunu da keşfediyor aslında. Bu şekilde örümcek kadar. Yani umarım anlatabilmişimdir. Geçelim mi?
Efendim?
İstersen ben gidebilirim ya da devam etmek tabii istiyorsan sana bırakıyorum Esma.
Evet, siz bilirsiniz.
Ben merak ediyorum. Geçmeden şunu sorayım. Şimdi çizgi romanda Spider-Man'i daha bir şey alıyor. Hani yaşça daha büyük ama şimdi Avengers karakterleri tarafında ta lise döneminden hatta kendi Spider-Man filmlerinde de o Tom neydi o çocuğun adı? Tom oğlum mu?
Evet.
Dolayısıyla bir tarafta Peter Parker temelli bir yanlış bilmiyorsam şey var. Spider-Man kurgusu var. Bizim burada betimlediğimiz o, değil mi?
Evet. Peter Parker temelli olan.
Evet.
İyi.
Peter Parker temelli olanı da betimledik. Şimdi devam edelim istersen. Bu sefer Burak senin karakterine mi devam ediyoruz?
Tamam hocam. Şeye gelebilir misin Burak bir devam?
Geldim.
Ben de bugün Marvel karakterlerinden Black Widow'dan bahsedeceğim öncelikle. Türkçesi Karadul diye geçiyor.
Karadul, evet.
Hayatından birazcık bahsederek başlamak istiyorum. Gerçek adı Natasha Romanoff olan bu karakterimiz 1928'de Stalingrad'da doğuyor. Ve çok küçük yaşta Rus hükümeti tarafından 28 diğer yetim kızla birlikte Red Room denilen bir organizasyon tarafından Black Widow operasyonuna dahil ediliyor. Kara Dul operasyonuna dahil ediliyor. Burada öncelikle bu Red Room'dan ufak bir şekilde bahsedeyim size. Bu soğuk savaş döneminde global power'ı ele geçirmek isteyen Rusya ve Amerika savaşına destek vermesi için kurulmuş bir kuruluş. Hani işi soğuk savaşta casus yetiştirmek ve gücü elde etmek için kurulmuş. Romanoff buradaki bu sıkı eğitim ortamında başarılı oluyor ve kısa zaman sonra usta bir casus ve dünyanın en büyük suikastçilerinden birisi olarak nam yapmaya başlıyor. İlerleyen yıllardaki acımasız eylemleri ona Black Widow kod adını kazandırıyor. Eğitimini tamamlayan son törende dikkat dağıtılmasından kaçınmak ve sadece görevlerine odaklanmak için Romanov kısırlaştırılıyor. Fakat hayatında daha sonra bundan çok pişman olduğu için bu programı da yok ediyor ve kendisi son Black Widow olarak kalıyor.
Vay be, ne hikayeler varmış adamlarda. Evet, güzel ya. Hepsi bir acı çekmişler bir yerlerden. Yani biri işte deneyde örümcek bulaşıyor. Öbürünün kalbine ne saplanıyordu? Şarapnel saplanıyor. Değil mi? Yani bir acıların çocuğu muhabbeti var hepsinde. Ondan sonra bu olaylar güçleniyorlar. Gördüm bir şeyler olmuş.
Yani. Eğitiminin yanı sıra bir şey yapıyorlar bunu oradayken. Anılarına da müdahale ediyorlar. Kendisini çok uzunca bir süre balerin olarak zannediyor Natasha Romanoff. Ve yıllarca KGB için çalıştıktan sonra yeteneklerinin bunlar tarafından istismar edildiğini anlıyor. Ve Shield'ın tarafına geçerek dünyayı korumak için savaşıyor. Bu da klasik bir Amerika'yıdır, Rusya kötüdür senaryosu. Hani kullanıldı falan filan gibisinden.
Diğerlerinin tersi. Diğerleri Amerika'dan biraz komünizme kayarken bu tersi bir yönde mi hareket ediyor Karadul? Biraz öyle düşünebilir miyiz?
Tabii bu bir şeyden. Ben zaten genel olarak hiç Amerika'dan şeye kayanı bilmiyordum o backstory olarak. Hepsini yani belki de algı seçiciliktir. Hani Rusya kötü, Amerika iyi falan şeklinde görüyorum. Bu spesifik hayatının ona kazandırmış olduğu bazı güçler var. Bunlara değinmek istiyorum betimlemeye geçmeden önce.
Tabii.
İnsani sınırlar içerisinde orantılı güç, çeviklik ve esneklik kazanıyor. Aynı zamanda dünyadaki en iyi suikastçilerden bir tanesi haline geliyor. Ve casusluk görevlerine sürekli olarak bu gönderiliyor. Çünkü hem fiziksel güzelliği olsun hem de kendini gizleyebilme yeteneği olsun. İnsan sınırları içerisinde insanüstü güçler elde ediliyor. Bu Avengers grubundaki özel gücü olmayan iki tane karakterden bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam. Birazcık fiziksel betimlemesinden bahsetmek istiyorum şimdi. Black Widow oldukça esnek ve atletik bir vücuda sahiptir.
Evet.
Orta boylu ve vücudu altın oranı uygun. Çıkık elmacık kemikleri, küçük bir burnu ve sivri bir çenesi var. Casusluk esnasında erkeklere karşı en büyük silahlarından biri kızıl saçları, beyaz teni ve orantılı yüz hatlarıdır.
Bu arada altın oran dediğin oranın biraz açabilir miyiz? Yani onu bilen bilmeyen tabii arkadaşlar var. Öyle bir şey var arkadaşlar. Altın oran vücudu değil mi? Yüzün belli bir şeyle ilgili bir şey.
Yüzün belli oranlarda, sadece yüz için de değil bu arada. Buna göre yapılmış olan birçok mimari eser de mevcut. Mesela Antik Yunan'da falan altın oranına dikkat edilerek mimari yapılar inşa edilirlermiş. Bu şunu gösteriyor. Fibonacci sayı dizisinde 1, 1, 2, 3, 5, 8 diye giden bir sayı dizisi var. Buna Fibonacci sayı dizisi deniyor. Her rakamın kendinden öncekine bölündüğünde vermiş olduğu sabit bir sayı var. Yani 8'in 5'e bölünmesi de 5'in 3'e bölünmesi de çok çok yakın bir sonuç elde ediliyor. Ve buna da altın oran deniyor. Yani insanda bu tam olarak nasıl şey yapılır onu bilemiyorum ama
galiba o yüz ölçüleri vardı.
Boy ve en oranı oluyordu yanlış hatırlamıyorum.
Şöyle diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam da, hani mesela burnun bu ağza uzaklığı, işte burnun göze uzaklığı, gözün ağza uzaklığı, yani bunların hepsinin uzaklığında belli sabit oranlar var. Eğer bu oranları bir yüz tutturuyorsa dışarıdan bakan bir insana çok güzel gözüktüğü söyleniyor. Yani bu oran eğer tutturuluyorsa, Romanoff için de böyle bir şey söyleyebiliriz. Yani o oranı tutturduğuna dair. Evet. Yani
arkadaşlar normal tanımı nedir diyorsanız tam böyle bir altın oran işte bu.
Başlangıcı orası.
Yani normal olan da en güzel işte hepimizin güzel dediği o. Pardon, son dediğini duyamadım ben orada konuşurken. Bir şey dedin.
Göz uzaklığı, burun, alın genişliği, Özlem de bahsetti zaten bunlardan. Bunların birbirine olan oranıymış.
Evet, evet.
Ben birazcık daha matematiksel kısmını biliyordum.
Kafa oraya çalışıyor tabii. Erkek olunca Burak'cığım yani ama.
Evet hocam, vallahi ne yapayım gerçekten. Bu arada bu Natasha Romanoff'u canlandıran kadın, gerçek adını şu anda tam olarak hatırlamıyorum, dünyada altın oranı en yakın kadın olarak kabul ediliyor.
Scarlett Johansson ama.
Evet, burada... Scarlett
Johansson. Doğru, evet. Scarlett Johansson.
Hala öyle mi ya kadın? Yani yaşlanmıştır artık tamam, ama.
Ben
yani
öyle diyebiliyorum hocam.
Ama hala öyle sanırım.
Ay güzelmiş ya.
Boy hariç diyebiliyorum hani. boyu göz ardı ederek. Gerçi hala çok güzel de bir boyu var. Her neyse konum bu değil benim şu
an. Zaten boy değişemez. Yani şey de ilginç. Yani filmin bu grubun tek kadın karakteri bu mu? Hani hep erkekti de diğerleri değil mi? Yani Iron Man falan.
Evet evet. Öne çıkan karakteri o tabii. Kaptan Marvel'a gelene kadar bir de evet.
Bu arada şey de dikkatimi çekiyor. Biraz sonra soracaktım ama siz iki rakip firma dediniz değil mi? Superman grubunu yapan da. Orada işte Superman, evet. Batman. Bir de evet. Orada da bir kadın vardı. Neydi ya orada kadın karakter? Ne? Evet. Wonder Woman değil mi? Bu da yani ya sanki birbirlerine alternatif karakter çıkarıyor gibiler. Bu da onun yerine Kara Doğum. İşte örümcek adam.
Kesinlikle öyle, öyle. Yapıyorlar. Bu sonuçta pazar yani. Birbirlerine benzeyen şeyler çıkartmak zorunda.
Onların şeyi de Justice League bu arada. Adalet Birliği mesela.
Evet değil mi? Öyle bir şey kuruyor. Evet onlar. Adalet Şafa. Evet. Aslında onları savaştıran bir film olsa bayağı tutar ha Çağrı böyle.
Onu denediler galiba. Böyle şey var ama.
Bence günün birinde var ya birileri çıkarır. Neyse devam edelim.
Hocam edin. O kaybeden şirket onun prestijini vermez yani.
Göz alamadı.
Aynen doğru.
Devam edeyim mi?
Tabii. Kusura bakmayın ben aralara giriyorum ben şeyler geldikçe. Güzel terimler geliyor çünkü. Hani şey.
Gayet güzel oluyor. Böyle interaktif geçsin diye biz zaten bir gidelim istedik. Görev esnasında dar ve bütün vücudunu saran siyah özel yapım bir tulum giyiyor. Bu tulum diz ve balda kısımlarında silah ve cephane taşıyabilecek özel bir kemer eklentisiyle dizayn edilmiş durumda. Kıyafetinin bileklerinde ise göze batmayacak bir biçimde tasarlanmış siyah mermi cepleri ve omzunda da gümüş renkli bir shield amblemi mevcut. Kıyafetinin diz kısımlarında LED mavi ışıklarıyla ışıklandırılmış ve kavga esnasında dizi koruyacak dizlikler mevcut. Bilek kısımları hareket kabiliyeti sağlayacak şekilde tasarlanmış. Diz altına kadar gelen deri çizmeler giymiş bu karakterimiz. Bu kadar benim bu karakterle ilgili anlatacaklarım.
Gerçekten ilginç.
Yani. Sormak istediğiniz bir şey var.
Ya bir de hani insanlarda şöyle bir özlem var. Çok güzel ama müthiş savaşçı falan böyle. Hepsi bir arada. Hani James Bond filmlerinde de vardı. Klasik Amerikan şeyini
şeyden geliyor, eski çağdan geliyor. Böyle antik Yunan'da da varmış. Mesela sağlam vücut, sağlam kafa hem ülkesini koruması gerekiyor hem de kafasını çalıştırması gerekiyor şeklinde.
Orada da Amazonlar vardı değil mi bu kadın şeyler? Evet. Ya öyle bir insanlarda demek ki böyle bir yani öyle bir kadın hayalleri var insanlarda bence. Onu arzularını böyle çizgi romanlara yansıtıyorlar ya.
Yani. Instagram'da bir tane şey gördüm. Çok özür dilerim. Lütfen devam edin hocam.
Yok siz bitirin ben şey yapacağım devam edeceğim.
Şey böyle 1900 şey pardon ilk çağlarda girlfriend şimdiki çağlarda girlfriend diye hani ilk çağlardaki toplayıcılık yapıyor okçuluk yapıyor güçlü evet. İşte erkeğine yardım ediyor falan filan gibisinden. Hani birazcık tabii bu şey de şimdikileri de bana give me attention şeklinde olarak tanımlamışlardı. Bu tabii ki sadece bir meme yani. Bunu belirtmek isterim.
Evet yani şey işte.
Öyle bir özlem var sanırım.
Bir taraftan ondan hani böyle bizdeki erkek gibi kadın olma deyimini yapıyor ama onlar hani güçlü olsun ama kadınsılığını da yitirmesin de istiyorlar. Böyle bir değişik bir şey var. Öyle bir kendince ara.
Evet, aslında kadın da onu istiyor erkeğinden. Erkeği de kadından onu istiyor. Yani şu anda
hakikaten bir... bu da yani bambaşka bir toplumsal sorgu. Yani bunların içinde bir sürü söylem hani üzerine okuma yapsan bambaşka bir şeylere gidebileceğini şu an. Yani anlattıklarınızdan
kesinlikle.
Ben çok yani çok izleyen biri değildim bu karakteri ama sırf bu gözle bir izlemek istiyorum çünkü onun içinde verdiği alt mesajlar falan hani filmin ötesinde başka bir değişim.
Hocam hiçbirimiz o kadar alt mesajlarını anlamıyoruz bence ama gerçekten içine işlenmiş ciddi şekilde alt mesajlar mevcut. Mesela subliminal olarak her zaman bir Rusya'nın kötü KGB mesela ben az önce söyledim. Yıllar önce KGB için çalıştıktan sonra yeteneklerinin istismar edildiğini anlıyor. Ve işte Amerika tarafına geçerek dünyayı koruyor vesaire gibi bir algı söz konusu. Bunu istikrarlı bir şekilde yapıyorlar.
Tabii ya onu mutlaka yapıyorlardır. Şaşırmıyorum o endüstri onun içinde. Yani onlar bunu gayet ve onlar bunu şöyle akıllıca yapıyor. Doğrudan söylemiyorlar bunu ama sen o filmleri izlediğin zaman öyle bir hisse kapılarak çıkıyorsun falan filan.
Hocam yani ne zaman başka. Bir kötü karakter varsa zaten şey böyle I want to destroy the world falan. Hiç İngiliz aksanıyla konuşup dünyayı yok etmek isteyen bir karakter görmedim. Hepsi Rus aksanıyla konuşuyor mesela.
Aynen evet. Ya gerçekten o da bir işte o çünkü o endüstri bunları ürettiği için Aslında şimdi şey çok aklıma geldi. Acaba Rusya'da benzer filmler veya çizgi romanlar üretmiş midir mesela? Bunu da bir araştırmak lazım. Onlar ne yapmıştır? İlginçe kesin vardır ama
böyle. Savaş dönemini biliyorum ben hocam. Pardon, Stalin ölene kadar olan dönemi. O dönemde de onlar Amerika ile ilgili aynı şeyleri yapıyorlar.
Hani kesin hala, vardır yani, evet.
Bunun tamamını Amerika ele geçirmeden önce, o Soğuk Savaş dönemine gelene kadarki süreçte. Burada da Rusya, Amerika'nın çok berbat bir durumda olduğunu, yani şu an Kuzey Kore'nin halkına yapmış olduğu şeyi yapmış o da zamanında.
Tabii ya, tek taraflı propaganda. Hep halen maruz kaldığımız şeylere o günde maruz kalıyoruz. Önemli olan bütün...
Kazananlar büyükler oluyor da. Tabii. Hani baktığımızda Rusya Amerika dövüşüyormuş gibi bir algı da olsa hani yukarıda gene bir şey var. İnsanları oyalayan bir taraf var.
Sadece bizim bunları izlerken ve dinlerken bence hani betimlemeleri, o okur yazarlığı biraz düşünmek lazım artık. Yani böyle bunlar bunu da yapıyorlar aslında. Mesela düşünerek izlemek bazen faydalı oluyor. Evet, çok keyifli gidiyor arkadaşlar. Var mı? Neler var başka şu an? Nasıl ilerliyoruz?
Esma, sana bırakıyorum.
Hı-hı. Şimdi Thor'dayız hocam.
Thor.
Thor'u anlatarak başlayalım. Evet. Thor, Asgard'ın en büyük tanrısı Odin'le Yer tanrıçasının oğlu. Hikayesinin büyük bölümünü de işte diğer karakterlerden farklı olarak İskandinav mitolojisinden oluyor. İki farklı dünyadan gelen bu diğerlerin büyük kurucusu ilan edilen yıldırımın çör etmesini sağlayan büyük güçler bahşedilmiş. Çeşitli savaş tanrısı olarak büyüyor ve gençlerinde de çok büyük başarılar elde ettikten sonra biraz ukala, işte biraz bunu bilmez tavırlar sergilemeye başlayınca asıl Odin sinirleniyor. Ve Thor'u cezalandırmak için onu yeryüzü dünyaya sürüyor. Dünyada da farklı bir kimlik veriyor ona. Dünyadaki yaşamı içinde insanın değerini anlayan ve yukarılar tavırlarını bırakarak gerçek ve zamanla zayıf bir insan gibi davranmaya başlıyorsun. Ve Thor'un işte güçlü olmasını sağlayan iki özelliği vardı. Bu iki özelliklerin birincisi Mjolnir adını verdiği için, Mjolnir adı verilen çekici, diğeri de altın kemeriydi. Dünyaya ilk gönderildiğinde, cezalandırıldığında Thor bu çekicini kullanamıyordu. Ama işte zamanla tekrar Mjolnir'i kullanmış hale geliyor. Şimdi birazdan bunları da anlatacağım nasıl olduğunu. Şimşek tanrısı olduğu için bir fırtınanın yapabileceği her şeyi yapıyor. Yılın, yağmur, rüzgar, kar yağdırabiliyor. Ve bu gücünü de Mjolnir ile birleştirip çok daha fazla bir şiddete kavuşturuyor. Yakın dövüşte ve silahlı çatışmalarda da usta var. Savaş çekicileri, kılıç, balta ve topuz kullanmakta üstüne yok diyebiliriz. Bu elindeki çekicinin ilk özelliği sadece Thor tarafından kullanılıyor. Yani başka bir o çekici kullanılıyor. Savaşta en çok işe yarayan özelliklerinden biri bu. Bir diğeri de şey gibi, Kaptan Amerika'nın kalkanı gibi, bu da boomerang gibi. Yani Thor fırlattıktan sonra, hedefe ulaştıktan sonra tekrar Thor'un eline geri geliyor. Ve bu ona büyük bir artı sağlıyor. Bu çekiç sayesinde havayı kontrol etme, uçma, enerji yapma, enerji yaratma, işte boyutsal yolculuk ve sonsuz saldırı gücü bulunuyor. Çekicinden başka bir de kemeri var Thor'un. Bu da güç kemeri. Bu kemeri taktığında işte Thor'un kendi gücü ve dayanıklılığı iki katına çıkıyor. Fiziksel yaralanmalara karşı da aşırı dayanıklı. Neredeyse hiç etkilenmiyor. Çok keskin duyulara sahip, ışık bundan daha hızlı yolculuk eden nesneleri bile görebiliyor. İşte evrenin diğer ucundan gelen bir ağlamayı bile duyabiliyormuş. İşte Mjolnir adı verilen çekicinin de yardımıyla doğaüstü hızla, güce ve reflekslere sahip. Üzerine gelen kurşunları da çekiciyle vurup düşürebiliyormuş. Asgardlar gibi dünyadaki tüm hastalıklara ve ayrıca bazı büyülere karşı da bağışıklığı varmış Thor'un.
Evet.
Ayrıca bu çekiç, Thor'un elindeki çekiç, eğer biri hak etmiyorsa bu çekici taşımayı, ne kadar güçlü olursa olsun yerinden kıpırdatamıyor, kaldıramıyor bile yani. Bu yüzden bu çekice layık olmak çok önemli onu kullanabilmek için. Thor'un bir de üvey kardeşi var Loki diye. Thor zamanında, yani Asgard'dayken çok beğenildiği için bu üvey kardeş tarafından kıskanılıyor. Aşı da kıskanıyor.
Evet.
Hatta bundan sonra işte dünyada da Loki ile bayağı, Loki Thor'a karşı savaş açıyor.
Evet, onların bayağı şeyleri var değil mi? Doğru, onlar epey kavga ediyorlar.
Evet. Sorunun hikayesi bu şekilde aslında.
Fiziksel betimleme, ona geliyor.
Ona geldi. Evet, şimdi betimlemeye geldi.
Fiziksel betimlemesine, işte üstündeki kıyafete geliyorum. Saçları sarı ve omuzlarına kadar uzanıyor. Uzun biraz saçları. Sakalları var. Top sakal, yani bıyıkları ile sakalları birleşiyor. Dudağının altında da küçük sakal parçacığı olur ya, yani o da var.
Evet.
Siyah değil, sarı da değil. Böyle kumral gibi aslında. Çok sarı değil sakalları. Zırh benzeri bir kıyafeti var torununda. Kıyafetinin zırhlı olan kısımları böyle simetrik parça parça şekilde. Ufak zırhlardan oluşuyor. Bütün vücudunu da sarıyor bu. Üzerinde ise yelek benzeri bir zırh daha bulunuyor. Bu zırhın üstünde altın renginde göğsüne, karnına kadar oluşan bir sembol var. Böyle göğüs omzunun altına, karnına doğru geliyoruz sembol. Bu yelekte ayrıca 6 adet yine altı yuvarlak şekilde büyük düğmeler bulunuyor. İlk ikisi karnının altında hemen, diğer ikisi göğsün hemen altında, diğer ikisi de göğsünün üstünde. Yani 3 tane alt alta böyle çifter çifter düğmeler bulunuyor. Biraz büyük boyunda bunlar. Ayrıca torun kırmızı bir pelerini var. Ayak bileklerine kadar uzanıyor bu pelerin. Normalde pelerini böyle boynumuzun orada bağlarız ya. Bu torun kimde? Şu göğsünün üstünde bulunan iki düğmeye bağlı pelerin. Oradan aşağı doğru uzanıyor. Diz kapağına gelen zırhlı çizmeleri var ve çizmelerinde de aynı göğsünde bulunan semboller var. Şimdi bir de torun çekicini, Mjolnir adı verilen çekicini betimlemek istiyorum. Gri renkte dikdörtgen şeklinde bir kafa büyüklüğünde, belki birazcık daha büyük hayal edebilirsiniz. Bu şekilde bir çekiç. Sapında da deri işlemeler var. Yuvarlak çizilerek en ucuna kadar geliyor bu işlemeler. Ayrıca bu çekici bileğinde tutabilmesi, yani bileğinde tutabilmesi için deriden bir kordonu var. Kordonda da aynı şekilde işlemeler var. De bu şekilde. Böyle.
Evet, bu da yani diğer karakterlerden daha farklı bir yere koyuyoruz Thor'u galiba. Çünkü o mitolojik, yani diğerleri daha bayağı biraz gerçek insandı ve biraz şeydi hani böyle. Bu biraz daha fantastik mitolojiye kayan bir karakter. Evet. Tanrı'nın oğlu zaten. Onun da ayrı dünyaları vardı değil mi? Hani oralardan gelen bir karakteri var.
Asgard'dan. Odin'in oğlu olarak geçiyor.
Evet, gayet çok güzeldi. Var mı başka betimleyeceğimiz karakter, kaldı mı?
Var hocam. İki tane daha var. İki tane bende. Zannediyorum bir tane de Esma'da kaldı.
Tamam.
Şey, ben şu anda Vision'ı betimleyeceğim. Ama bu Black Widow'la ilgili ufak bir şey aklıma geldi. Onu söyleyeyim. Eğer o oradaki programı merak eden varsa ve Gotham'da mevcutsa veya Gotham'a çevirmek için güzel bir şey de olabilir. Red Sparrow diye bir film yapıldı. Kim oynuyordu tam olarak hatırlamıyorum da kimin oynadığını başlıyorum. Bu da Rusya'nın kadın ajan yetiştirme programı ve bayağı Black Widow'u realistik versiyonunu anlatan bir şey. Hani nasıl erkekleri baştan çıkartırsın, erkekleri nasıl kadınları baştan çıkartırsın vesaire gibi, böyle bizim ahlak sınırları içerisinde kaldığımız ama onların hedeflerini ele geçirmek için sınırsız olarak hareket ettirdikleri bir film vardı. İzlemek isteyen varsa, ilgisini çekerse şimdiden söylemiş olayım onu da. Ben şimdi Vision karakterinden bahsedeceğim size birazcık. Vision, hayatından bahsederek başlayayım Vision'ın. Vision öncelikle yapay zeka tarafından yaratılmış bir yapay zekadır. Evreni yöneten 6 tane güç taşından biri kullanılarak yaratılmıştır. Bu taş sayesinde güneş enerjisini çekerek kendisine güç sağlar ve ayrıca bu enerjiyi silah olarak kullanıp dışa vurma özelliği de vardır. İnsanlığı yok etmek için kendisini yaratan Ultron onu sadece bir ölüm makinesi olarak tasarlamış ve ona bir isim bile vermemiştir. Vision, yenilmezler takımını yok etmek için yaratılmış olmasına rağmen onlarla karşılaştığında ekibe hayranlık duyar ve tırnak içerisinde ben yaşamdan yanayım diyerek Ultron'u yok etmek için yenilmezler ekibiyle beraber savaşır. Bu savaştan galip çıktıktan sonra S.H.I.E.L.D. özel yetenekliler ekibine katılır ve dünyayı kötülüklerden korumak için mücadele eder. Hayatı kısaca bu şekilde. Bu hayatının ona kazandırmış olduğu güçlerden ufak bir şekilde bahsedeyim. Yapay zeka ve insanüstü bir analitik kapasiteye sahiptir bir artificial intelligence olduğu için. İnsanüstü duyu ve refleksleri vardır. Hız, esneklik ve güç konusunda çok güçlü bir karakterimizdir. Ve aynı zamanda beden yoğunluğunu sıfıra yakına indirgeyebilir. Bu özellik de ona düşmanlarından kolaylıkla kaçabilme ve maddelerin içinden geçebilme yeteneği kazandırmıştır. Fiziksel betimlemesinden birazcık bahsetmek istiyorum.
Evet,
bir şey söyleyeyim.
Tabii.
Yanlış bilmiyorsam Thor'un çekicini kaldıran tek kişi.
Kaptan Amerika'ya kadar. Evet.
Kaptan Amerika oynatabiliyor yerinden sadece.
Ha, bu kaldı.
Son filmde onun da kullandığına yönelik bir iki sahne vardı.
Ha, doğru, evet, pardon. Doğru, o da kullanıyordu ama sanırım Vision da kaldırıyor diye
hatırlıyorum. Evet, ama ve çok ergonomisi çok iyi falan diye hatta yorumluyor.
Evet.
Güzel yani.
Hani gücünü anlatabilmek için söylüyorum.
Evet, o epey güçlü.
Thor'un çekiciyle ilgili yanlış hatırlamıyorsam ona bir layık olma mevzusu da gerekiyordu. Bu da zaten hayatı seçerek kendine layık olduğunu kanıtlamış oluyor sanıyorum ki. Fiziksel betimlemesine geleyim. Alnının ortasında bu güç taşı olan sarı bir güç taşı bulunuyor. Bütün vücudu aslında kırmızı ve derisi yok.
Derisi yok.
Saç yerine gri bir kask var. Evet, derisi yok. Başında saç yerine gri bir kask var ve kaş kemiği olmasına rağmen tamamen insan formunda yaratılmadığı için kaşları yoktur. Mavi gözleri ve düzgün bir burnu var. Dudakları da vücudunun geri kalanı gibi kırmızı. Kulakları yok. Bunun yerine gri kaskın bir parçası olarak kulak yerlerinde enine dikdörtgen bir çıkıntı var. Çenesinde kaskın uzantısı olan gri bir parça görünüyor.
Evet.
Vücudu yapılı ama çok kaslı olmayan bir erkek vücudu şeklinde yaratılmış. Kendi vücudunun bir parçası olarak istediği zaman oluşturup yok edebildiği ve yüceliğini simgeleyen bir pelerini var. Ve savaşlarda çelik örme görünümlü, gri ve kırmızı detaylı, kırmızı demir kollukları olan bir kıyafet giyiyor. Bu kadar sorunuz varsa bu birazcık daha sade kaldı.
Evet, ama anlattım.
Konuşum şeyine yönelik belki bir şey. Hani arkadaşımız anlattı ama ya filmde Ultron filminde Jarvis'in Vision'a dönüşmesiyle, yani Demir Adam'ın o zırhındaki yapay zeka asistanının bir şekilde, aslında hikaye çok uzun da sadece şunu söyleyeyim. Az önce söyledi ya arkadaşımız, yapay zekanın ürettiği bir şey diye.
Evet, evet.
Ya aslında Iron Man'in bir projesi var. Süreçte kendini kopyalayan ya da üreten yapay zeka temelinde. Onun şeyinde Ultron meydana geliyor kazayla. Bunlar unutuyorlar mı? Bir şeyler oluyor işte. Gelişimi tam takip edemiyorlar. Onunla birlikte karşıt güç olarak da Vision'ın, işte Ultron'un yaratması şeklinde. Ama Jarvis'ten dönüşerek, evrilerek olduğu için de ilginç. İyilik tarafın temsiline yönelik
bildiğim
hikayesi var.
Ben Avengers'ı izlememiştim hocam. Yani çok az gördüm sadece. O yüzden bu kısmına çok hakim değilim. Daha önce şeylerden hatırladığım kadarıyla konuştum.
Film ne kadar denk onu ben de bilmiyorum. İki taraflı.
Yani işte çok değil sanki.
Değişen yönleri oluyor tabii ki de. Yani çok birebir alamıyorlar genelde hikayeleri. Mesela Thanos'un aslında sanırım net bir şekilde böyle bir saldırı amacı da yok diye biliyorum.
Tabii tabii. Zaten izleyenler üzülebilir Thanos'a, öyle söyleyeyim.
Evet. Yani
Thanos aslında filmde galaksi kullanmak için yapıyordu onu.
Tabii ki de filmde, ama öyle bir gösteriliyor ki Thanos'a üzülebilirsiniz bile aslında. Ama gerçekte hikayelere baktığımızda Thanos aslında gerçekten kötü bir karakter. Ama filmde üzüldüğümüz yanları da oluyor. Thanos için konuşmak gerekirse. Yani birebir direkt kitap, yani çizgi romandaki gibi olmuyor açıkçası filmlerdeki görüntüler veya hikayeler.
Evet, biraz değişiyor. Bir de zora geldiklerinde alternatif evren deyip oradan devam ediyorlar. O yüzden ufak tefek karışıklıklar olursa kusura bakmayın lütfen şimdiden. Esma, müsaitsen senin karakterine geçebiliriz.
Şimdi Hulk'a başlıyorum ben. Hulk çocukluğunda psikolojik yönden fazlasıyla zayıf ve problemli bir babaya sahip. Babası bildiğim kadarıyla küçükken bunu fazlasıyla dövüyormuş. Ve en büyük travmayı da Hulk'un gözlerinin önünde annesini öldürerek yaşatıyor onu. Küçük yaşta böyle büyük bir travmayla karşı karşıya geliyor. Evinden korku, endişe ve öfke gibi duygularla şanslı bir şekilde erken çalışmış oluyor. Ayrıca okul hayatında da işte hem zeki bir çocuk, ayrıca arkadaşlarıyla da problemleri var. Arkadaşlarına bir gün çok fazlasıyla sinirleniyor okuldayken ve onlar için bir bomba hazırlıyor okulda. Fakat bu hazırladığı bombayla yakalanıyordu aslında. Ama öyle bir bomba hazırlanmış ki işte Amerika ordusu tarafından bile bu bomba düzeni, bu Amerika ordusunun bile bir ilgisini çekiyor. Ondan sonra Hulk'la birlikte çalışmaya başlıyorlar aslında. Onları kendi bünyelerine alıyorlar. Amerikan devlet ordusu ile çalışmaya başladıktan sonra kendi icatlarından biri olan gama bombasını bir sivili kurtarmak için kendisini feda ederek işte gama bombasına maruz kalıyor. Bu bombaya maruz kaldıktan sonra da ikinci kişiliği olan Hulk ortaya çıkmış oluyor. Böylece bambaşka bir hayatı başlıyor. Evet. İlk olarak şöyle özetleyebilirim. Problemli bir babası var. Gözünün önünde anne babasını öldürüyor. Problemli bir sosyal hayatı var. Evet. Arkadaşlarıyla problemleri var. Onlar için bomba hazırlıyor. O derece problemli yani. Sonra bu hazırladığı bomba sonucunda ABD devlet ordusu için çalışmaya başlıyor. Kendi hazırladığı, kendi icatından kaynaklı bir bombaya maruz kalıyor. Sonra da Hulk ortaya çıkıyor. Şimdi Hulk'un özelliklerine gelecek olursam da aşırı derecede sinirlendiğinde, heyecanlandığında veya hayatın tehlikeli olduğu anlarda içinden çıkıyor bu karakter, bu karakteri. Dilinin aksine gücü sınırsız değil ama aşırı derecede fazla. Mesela tren raylarının hazı silkeler gibi silkeleyebiliyor. İşte atıyorum 150 milyar tonluk bir dağı sırtlayıp kaldırabiliyor. Dünyanın iki katı büyüklüğündeki bir asteroidi elleriyle savurabiliyor, parçalayabiliyor. İşte gücünü bu şekilde hayal edebilirim. Ve öfkelendikçe de bu gücü artıyor. Boyu yaklaşık 3 metre büyüklüğünde Hulk'a dönüştükten sonra. Kilosu da 635 kilogram olarak gördüm ben. Yeşil renkli. Vücudu tamamen yeşil renk. Thor ellerini çırptığında sonik bir patlama yaratabilecek bir güce sahipmiş. Bunların yanında kendi kendine iyileşebilir bir derisi ve inanılmaz bir zıplama yeteneği de mevcut. Süper dayanıklı olan Hulk bir savaşta aynı anda işte fil tüfeği, şarbon virüsü taşıyan el bombaları, 40 bin bomba fişekler atan bir pompalı tüfeğe göğüs gererek gözünü bile kıpırdatmıyor yani. Bunların hepsine göğsünü gerebiliyor. Bunun haricinde başka ne söyleyebilirim? Ha bir de şunu okudum ben. Hulk'un asıl rengi yeşil değilmiş. Bir matbaa hatasından rengi yeşil çıkıyor ilk başta. Evet. Sonra hoşlarına gidiyor bir yeşil renk.
Farklı. Ha, böyle devam ediyor.
Yeşil dev olarak kalıyor, devam ediyor. Ama asıl olması gereken griymiş. Fiziksel özelliklerini de betimlemek istersen şöyle anlatabilirim. 3 metre boyunda demiştik. 635 kiloymuş. Bu büyüklüğü hayal edebilirsiniz şu anda. Elleri ve ayakları vücudunu oranla, hatta kafasını oranla çok çok büyük diyebiliriz. Bir insanın elinin 10 katı büyüklüğünde, ayaklarının da 10 katı büyüklüğünde. Vücudu aşırı derecede kaslı.
Evet.
Kafası vücuduna göre biraz daha küçük kalıyor. Bir de bu Hulk'a dönüşürken vücudunda kalan tek kıyafet pantolonu oluyor. Ama bu pantolonu da bu dönüşüm esnasında parçalanıyor. Ve dizlerine, yani şort halini alıyor aslında. Dizlerinden aşağıya, dizlerinden aşağı kısımlarında yırtılmış, yırtıldığı için böyle parça parça sarkan kumaş parçaları ve ipler mevcut. Geri kalan vücudu yemyeşil, çıplak. Yüzüne gelirsek de Hulk'a dönüşebilmesi için sinirlenmesi gerekiyor. Bu yüzden aşırı derecede sinirli bir yüz ifadesi var. Saçları sürekli çatık. Burnuna doğru böyle eğik duruyor. Burnu ise sinirden dişlerini sıktığı için böyle yukarı doğru hafif kalkık. Yukarı doğru çıkıyor burnu. Dişleri beyaz renkte. Üst dudağı alt dudağına göre biraz daha ince. Yani dişleri sıktığında o inceliği görebiliyoruz. Alnı sinirlendiği için sürekli kırışık ve ortaya doğru toplanmış halde. Yanaklarında ise burun delikleriyle hizalı aşağıya doğru böyle çizgiler var. Sürekli sinirli yüz ifadesinden kaynaklı olan bu çizgiler aslında. Genel olarak Hulk böyle. Yeşil bir D.
Bu şoklu. Kötü bir karakter mi, iyi bir karakter mi Hulk filmde?
İyi bir karakter.
İyi bir karakter. Peki bunu ne yapıyor şey, o zaman bunu bilerek mi sinirlendiriyorlar?
Çizgi filmde biraz kötü gibi başlıyordu hocam da sonradan iyi yaptılar sanırım.
Ama mesela bunun mesela sinirlenmesi gerekiyormuş ya Hulk'a dönüşmesi için. O zaman bunu bilerek sinirlendiriyorlar mı, öyle bir durumda nasıl oluyor?
Genel olarak zaten.
Yapıyorlar hocam bazen o içindeki yeşil dev çıkması için. Bazen de sinirlenmemesi için çok uğraşıyorlar.
Evet.
Çıkmaması gereken durumlar da olabiliyor çünkü. Sinirlendirmemek için de uğraşıyorlar açıkçası.
Ama biraz çabuk sinirlenen bir yapısı da var galiba arkadaşlar.
Evet. Evet. Hocam şöyle bir sahnesi de var hatta filminde de izlemiştim ben. Ağzına silah sıkıyor. Ama dev bu silah mermiyi tükürüyor mesela. Dev oluşuyor sırada. Tam silah sıkanda. Ve o dev mermiyi tükürüyor. Yani aynı zamanda da öldüremiyor da kendini diyebiliriz bir nebzede de.
Yani dev mesela çok dayanıklıymış. Evet. Bir yerde okudum yine ben. O sahneyi hatırlamıyorum. Belki çizgi romanda vardı. Lavların içinde keyif yatıyor sırada. Lavların içinde yani düşün.
Bilmiyorum ben onu da, ben çizgi filmlerden şeyi hatırlıyorum, zarar gördüğü noktaların olduğunu hatırlıyorum. Bu ağzına mermi sıkmayı çizgi filmlerde de gördüm. Ben Disney ikisi çok izleyerek büyümüştüm hocam. Fox Kids denilen şeyi. Orada o oluyordu ama yara falan da alabiliyordu. Yani tam bir
alıyordu tabii. Değil. Tabii zaten gücü de sınırsız değil. Sınırlı bir detay ama fazla bir güç.
Mesela Thanos'la karşılaştıkları son sahne, yani gene bu Avengers serisinde Thanos bir yumrukla Hulk'u devirdikten sonra Hulk bir daha çıkmıyor. Bir serisinde gene Avengers'ın çıkmıyor, yani hiçbir şekilde çıkmıyor çünkü Thanos'tan korkuyor onun gücünden. Yani sınırsız bir gücü yok, onu demek istiyoruz. Sınırlı bir gücü var ama gene de çok güçlü diyebiliriz.
Evet, yani gerçekten karakterleri tanımlamaları, betimlemeleri, onlara biçtikleri roller güzel, ilginç. Üzerine hakikaten bayağı koşuyor, güzel bir yapıymış.
Evet. Bir de kahramanların şöyle bir şeyi var Engin abi, çok kısa. Hiçbiri ya tanrı rolündeki adam bile böyle nasıl söyleyeyim, çizgi romanlarda da öyle mi bilmiyorum. Böyle nasıl söyleyeyim, basit hareketler yapabiliyor. Çok basit böyle zaaflarını ortaya çıkaran, işte gerek Hulk olsun, diğerleri olsun, Kaptan Amerika, hepsinin böyle zayıf noktaları var. Böyle onları anti kahramanlık kaynaklı mı, mesaj içerikli olsun diye mi artık bilmiyorum. Hepsinin böyle komikleştiği işte sahneler oluyor. Yani bize doğal göstermek amaçlı.
Ya zaten olarak hepsi zaten benim anladığım kadarıyla, siz daha hakimsiniz. Hep zaten bayağı sıradan karakterler, hatta bayağı sıradan, hatta silik bile diyebileceğimiz yapılarda olup bunlar bir şekilde, yani orada bir şey var. O silik şey veya acı çeken, işte bir şekilde işkence çektirilen veya bir yerlerde ya bir şeylere maruz kalan kişileri biz nasıl mükemmel bir insana ya da onların hayal ettikleri mükemmel bir insana ya da yaratığa, ne bileyim işte, bir insan da değil galiba, dönüştürürüzün böyle bir değişik bir kafalarında bir kurgu oluşturmuşlar. Evet, yani öyle baktığında farklı bir düzleme oturuyor.
Evet hocam. Genelde hep sosyalde.
Zayıf taraflarını göstermesinin arkasındaki şu mantık olabilir. Mesela o Çağrı Bey bahsetti ya şeyden. Hepsinde ilginç ilginç zaaflar olabilecek şeyler ortaya çıkıyor. Bu kurtlarda da çiftleşecekleri zaman alfa karakterler çiftleşmek istedikleri dişiye bir zayıf taraflarını da gösterirlermiş. Bunun arkasında yatan şey şuymuş: zayıflıklarım var ama buna rağmen survive edebildim ve kendisini de daha fazla bir normalize etmiş oluyor. Belki buna hitap etmek için yapmış olabilirler. Yani hepimizin de içinde böyle bir şey var.
Var haliyle, yani şey diyorsunuz ya, bu baya mesela birine diyorsun da baya insan konuşuyor falan, böyle hani şey gibi dersin ya, hani öyle bir durum var. İnsanlar aşırı mükemmel olmasını bir insanın şey yapamıyor çünkü o zaman ulaşılmaz oluyor o kişi, yani aşırı olduğu zaman. Hani biz de kendinizi düşünün biriyle ilgili, hani bir insanın küçük bir zaafını görmeniz sizin o insana karşı daha rahat olabilmenizi sağlayabiliyor. Yani kesinlikle. Biraz hani genel kişilik yapısıyla bu da onun filme yansımış hali gibi bir hali var yani bizim şeylerde.
Evet.
Hı hı. Arkada psikoloji kullanıyorlar kesinlikle hocam.
Yo, bayağı yaratıcılar epey bunun üzerinde çalışmış. Yani Hollywood sektörüne girince o bambaşka bir şeylere gelmiş. Ama yine de ben hani şimdi düşününce belki ileride bu canlı betimlemeler devam ederse başka arkadaşlarla çizgi romanlar üzerinde de bir durup ne oluyor acaba'yı görmek isterim. Hani oradan bugüne ne değişmiş, filmlerde nasıldı? İlginç bir yapı olur. Bunun tamamlayıcısı olur. Güzel bir farklılığa gelip dönüşür diye düşünüyorum.
İnternette bu tarz şeyler hocam çok ilginç fan sayfaları var. Böyle 1930'lardan başlamış haliyle. İşte ilk başta Timely Comics olarak falan çıkmış. O halinden karakterlerin ilk versiyonu nasıldı, sonra arada nasıl değişimler geçirdi falan şeklinde anlatıyorlardı aslında. Hani bu bilgilere ulaşabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Eğer ilgisini çeken varsa.
Evet, süper. Peki şimdi...
Ben anlatacağım şimdi. Son bir karakter kaldı.
Tamam.
Ben de Deadpool'u anlatacağım son olarak. Öncelikle birazcık hayatından bahsederek başlayayım. Deadpool karakterimizin kod adı.
Bu şeyle kavga eden değil mi? Bu Deadpool diğer Panos'la. Ölüm... Evet, Panos'la, evet öyle bir şey var.
Avengers'a dahil değil bu arada. Dahil
evet.
Evet. Şu an için dahil.
Bir güne olabilir.
Ben bilmiyorum dediğim gibi evincisi. Eski bir özel kuvvetler operatörü ve paralı asker olarak çalışan Wade Wilson yerel bir bara gidiyor. Ve barda Vanessa adında bir escort geliyor. Ve bununla görüşmeye başlıyorlar. Ve bu görüşmeler bir ilişkiye dönüşüyor. Bir yıl sonra Wade Wilson ona aşkını ilan etmek istiyor. Ancak aşkını ilan etmeden önce öğreniyor ki adamda karaciğer, akciğer, prostat ve beyin kanseri teşhisi konulmuş. Yani
yine aynı şeye gidiyor.
Allah belasını vermiş durumda. kendisine ve Vanessa'nın sevgisine rağmen onu böyle görmesinden nefret ettiği için bir gece yarısında Vanessa'yı bırakıyor ve onu terk ediyor. Ondan sonra gizli bir organizasyondan birileri Wilson ile kontak kuruyorlar ve ona kanserini iyileştirebilecek bir yetenek vaat ediyorlar. Wilson isteksizce de olsa bunu kabul ediyor. Ve Ajax adlı bir çalışan Wilson'a mutasyon aktive edici serum enjekte ederek günlük işkenceye tabi tutmaya başlıyor. Wilson'ın vücudu ilk başlarda cevap vermiyor ve Ajax onu oksijen odasında boğmaya çalışıyor. Ve bunu orada boğmaya çalışırken onu iyileştiren ancak kendisini şekilsiz bırakan hızlandırılmış bir iyileşme faktörü ortaya çıkıyor. Kahramanımız süper gücünü böyle kazanmış oluyor. Sonrasında Wilson laboratuvarı yok etmenin bir yolunu buluyor ve çektiği çileden kurtuluyor. Onları buraya getirip şey yapanları. Ajax'la savaşıyor. Ancak Ajax'ın tedaviyi vaat ettiği aklına gelince ona zarar vermiyor. Çünkü çok çirkin biri ve aşkıyla da görüşemediğinden dolayı bir tedavi olmasını istiyor. Wilson hayatta kalıyor. Ama görüntüsü çok çirkin olduğu için eski hayatına ve kız arkadaşına geri dönemiyor. Ajax'ı bularak kendini tedavi ettirmek istiyor. Fakat tedavinin olmadığını öğreniyor ve Ajax'ı öldürüyor. İlerleyen zamanlarda da Vanessa onu olduğu gibi kabul ediyor ve yeniden bir araya geliyor. Kahramanımız bu hayat hikayesi sırasında rejeneratif iyileşme yeteneği kazanıyor. Bir kertenkele gibi vücudunun herhangi bir uzuvu kesildiğinde bu çok çok çok çok hızlı bir şekilde iyileşip tekrardan çıkabiliyor. Aşırı derecede yüksek bir bağışıklığı var ve insanüstü dayanıklılık, refleks ve hıza kavuşmuş oluyor.
Ölmüyor yani hiçbir şekilde o zaman, öyle mi?
Yani kafasını kesmediler diye hatırlıyorum. Hiç kafası kesildi mi bilmiyorum ama kolunu kesiyorlar. Mesela kolu ortalama bir 2-3 günde falan geri çıkıyor yani. Hani filminde onu gösteriyorlar. Mesela ilk başlarda bebek koluyla falan başlıyor. Sonra büyüyor, tekrar insan koluna kadar uzuyor.
Bu Wolverine diye bir karakter vardı. Ona benziyor sanki biraz böyle şey.
Evet hocam, ben
dedim. Wolverine'in kemik yapısı adamantium denilen ilginç bir maddeden oluşuyor ve herhangi bir şekilde kırılmıyor. Ben küçükken çok hasta olduğum için hep Wolverine gibi olmak isterdim hiçbir şeyden hasta olmadığından ötürü. Onun kemikleri kırılmıyor da bundan farklı olarak.
Bunda bu kırılıyor şey, ama bu kırılıyor normal ama iyileşiyor tekrar kendinden geri.
İyileşiyor.
Aynen. Rejeneratif iyileşme yeteneği var. Onda da hasta olmamak gibi bir şey var. Fiziksel betimlemesinden birazcık bahsetmek istiyorum. Deadpool serumun enjekte edilmesinden sonra bütün vücudu yanmış gibi görünüyor. Hatta filmde şey diyorlar, böyle yanmış bir avokadoya benziyor şeklinde. Yani kırış kırış ve kırmızı şeklinde oluyor birazcık. İnsan kendinden bir tık daha kırmızı olarak. Hı hı. Bunu kapatmak için sürekli olarak kostüm giyiyor. Bu kostüm gözlerinde yatay kum saati şeklinde bir maske bulunan kırmızı siyah bir kostüm. Kostümün omuzlarında darbelere karşı korunmak için siyah koruyucular bulunuyor. Hatta bence bütün eklem yerlerinde bulunuyor. Bu sadece omuz değil. Belinde cephane taşıdığı bir kemer var. İkinci bir kemer ise kostüme bağlı olan ve silah kılıflarının bulunduğu siyah bir plastik kemer. Deadpool'un bu kemerlerin içerisinde el bombasına kadar taşıyor. Öyle söyleyeyim. Deadpool'un kostümünün diz kısımları dayanıklılık ve koruma için özel esnek bir maddeden üretiliyor. Hı-hı. Hareket kabiliyetini kolaylaştırabilmek için de bu diz kısmı iki ayrı parçadan oluşuyor. Deadpool sırtında X işaretini andıracak şekilde duran iki tane kılıçla geziyor. Ellerinde de siyah deri koruyucu eldivenler. Ayaklarında ise gladyatörlerinkisini birazcık andıran, bana birazcık öyle geldi, baldırlarına kadar uzanan kırmızı siyah bir çizme bulunuyor.
Evet, değişik bir karaktermiş bu da. Yani dediğim gibi, yani karakterlerin hepsini böyle bir anda bir resme bütün bakabiliyorum şu an, daha az bildiğim için yani süreci. O bir avantaj sağladı. Hepsinde böyle bir yenilenebilirlik, bir şey olma, bir tarafından bir bozulmanın üzerinden tekrar kendine gelme. Ama bilim de o insanları bir şekilde artık eskisi gibi olamayacak bambaşka bir noktaya getirmiş yani. Böyle ilginç bir hale gelmişler. Ne eskisi ne yenisi gibi olmuş. Gerçekten çok keyifliydi, çok zevkli ve üzerine ya bu filmleri şimdi izlemek istiyorum. Dediğiniz gibi bir başlangıç yapasak çare ne dedin? Önce Avengers'ı mı izlediyorsun sen?
Önce ilk yenilmez Kaptan Amerika ile başlayıp...
Hocam Thor'u da mutlaka izlemelisiniz ama.
Evet evet. Devamında Iron Man ve Thor gibi evet. Bunları Google'ladığınızda çıkan bir sırası var. Ya şey diye yazarsanız Marvel... izleme listesi gibi bir Google'da arama yaparsanız
bir şey çıkıyor.
Geekyapar.com diye bir sitede bayağı ele almışlar.
Hocam
neden oluşuyor?
Şöyle diyebilirim. Yani mesela Thor, işte Kaptan Amerika ve Iron Man serilerini karışık bir şekilde izleyebilirsiniz mesela. Çünkü bunların üç seride birbirleriyle hiçbir bağlantısı olmadan gidecek. Yani sadece kendi karakterini
doğru.
Bunlar var. Avengers'a geldiğinizde bütün karakterlerin
bir arada olduğunu
görüyorsunuz.
Evet.
O işte onları bilmeden Avengers'ı izlemek belki çok keyifli olmayabilir. O yüzden hani en azından 3 seriyi izlerseniz
bir izleyip onları bir önce tanı, sonra da Avengers'ı izleyebilebilirsin. Evet. Doğru, öyle bir boyutu da.
O 3 sıralama önemli değil ama hocam. Yani isterseniz ilk önce Iron Man'i, sonra Thor'u, sonra Kaptan Amerika'yı.
Tabii 3 farklı bir yapı var.
Bu arada hocam.
Evet. Niye Marvel bilmiyorum diyor? Marvel şirketin adı mı bu arada?
Evet.
Marvel.
Şirketin adı.
Tamam. Evet.
Filmlerin de ikinci ve üçüncülerinde de eminim ki detay vardır karakterlerle alakalı. Ama en azından Iron Man'dan hatırladığım kadarıyla birinci filmi sadece izlemiş olmanız, o arc reaktöründen diğer şeylerine kadar size karakterin background story'sini anlatmış oluyor.
Tabii ilklerin birincisiyle başlamak doğru.
Aynen, birincilerini izleseniz de yeterli yani özetle.
Evet evet, ama bu bayağı
bir şey. Sürekli değişiyorlar.
Ya sen biraz daha dalarım ve şeyli izleyeyim diyorsanız da gerçekten onların karışık izlendiği bir kronoloji var. Ve buna uygun izlendiğinde parçalar gerçekten daha net oturuyor. Bir de az önce şeyden bahsettik ya, insana yakın güçleri olanlar diye ayırdığımız bir, ya daha insancıl olan 2-3 karakter var diye söylemiştik. Orada bir hata olmaması üzere ben aklıma gelen bir anekdotu aktarayım. Sonra yani izleyenler açısından da yararı olsun. Özellikle Natasha Romanoff ve Clint Barton isimli bir okçu var. Black Hawkeye. Black diyorum. Bir de Falcon isminde Sam Wilson, bu da Steve Rogers'ın, Kaptan Amerika'nın arkadaşı. Onun da bir kanatlı aracı var. Onun da kendi doğrudan gücü yok baktığımızda. Diğeri de yine şeyin arkadaşı, Albay, Iron Man'in. O da War Machine diye filme dahil olan yine insan karakterli birisi. Onun da normalde zırhı var. Onun dışında net bir güçleri yok diyeceğimiz ekipler bunlar. Yetenekleriyle öne çıkıyorlar daha çok. İnsanı da meseleye katalım diyerek sanırım bunları.
Ayrımdan da öyle.
Tabii Iron Man de yani zırhı olmadığı zaman pek bir olayı yok dedin. Yani zırhını takınca yani. Evet. Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım ben gerçekten. Çok zevkli bir tanım oldu. Çok da hem de güzel de bir sohbet oldu bunun üzerine böyle bir şey. Bundan sonra izleyecekler devamını. Bu arada bir yorum gelmiş Facebook'tan. Kaptan Marvel dedi. Kaptan Amerika'yı kastıyor diyordu galiba. Onu anlattık başlar.
Hayır hayır. Kaptan Marvel diye ayrı bir karakter var.
İngilizce var mı?
Onu arkadaşlar buraya getirmemiş. Seçimlerinde yok ama ona girmedik. O da ayrı bir şu anda güç konusunda mesela bir sıralama yapılsa yine tepelere oynayan, şöyle söyleyeyim, uzay gemisini elinde taşıyan bir abladan bahsediyoruz. Sadece onu söyleyeyim.
Peki.
Kadın karakter olarak yani güç gerçekten çok güçlü bir karakter. Biz onu katmadık sıralamamızda o karakteri anlatmadık. Çok fazla varlar zaten. Hani biz bu 9 karakteri anlatmak istedik.
Süper. Elinize sağlık. Onları da başka seferlerde mutlaka devam edeceğiz arkadaşlar. Bu bir bitimle bir canlı bitim. Bu arada bitirirken son bir kez bütün bizi izleyenler falan varsa şunu söyleyeyim arkadaşlar Facebook'tan vesaire. Canlı betimlemelerin bu 14.sü'ydü. Sanırım Harry Potter'la bitireceğiz. 15 tane olacak. O da Perşembe olacak da tam gününü hatırlamıyorum şimdi. Bu süreçle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve yeni canlı betimlemeler olursa ileride neler isterdinizle ilgili lütfen bize yazın. Bir hashtag oluşturdum canlı betimlemeler diye Twitter'da. Oraya da yazabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Hani başka istekler vesaire bu konuda ne gibi şeyler isteniyor bizim içimizde faydalı olur diyorum. Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ederiz hocam.